Taktik sahasının NBA podcast'i Legion'un yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün yine her zaman olduğu gibi sevgili Fethi Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte oluşan playoff eşleşmelerini konuşacağız. Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasıl yeni şey? Yılan değil mi?
Logo mu?
Logo.
Fena fena.
Müthiş.
Şahit yapan kişinin eline sağlık, ben tanımıyorum. Senin arkadaşın galiba. Ama hı-hı, hakikaten şey. Güzel önerilerle geldi. Biz de içimizde en çok seni aldık. Sen de zaten diğer tasarımlarında bir kısmını en azından
evet.
Paylaştın Twitter'da hani hakkını vermek için. Onun dışında istiyorsan başlayabiliriz abi.
Başlayalım abi. Hangi tarafla başlıyoruz?
Doğuyla başlayalım.
Hı-hı.
Şimdi biz şu anda bu kaydı tabii ki cuma gecesi alıyoruz. Yani play-in maçları, son iki play-in maçı oynanmadı. Yani dolayısıyla 1-8 eşleşmeleri henüz belli değil. Ama
buna mecburuz çünkü yarın bu saatlerde ilk maç oynanmış olacak.
Evet. Yani dolayısıyla
o yüzden mecburuz buna.
Biraz da elimiz kolumuz bağlı diyelim. Fixture'ın oluşturduğu şeylerden dolayı. Şimdi abi Milwaukee Bucks'ın muhtemel rakipleri muhtemel iki rakipten biri şey olacak tabii. Chicago Bulls ya da Miami Heat. Sen 8. sıradan girecek olan bir takımın Chicago'nun ya da Miami'nin Milwaukee Bucks'a karşı bir seri oynayabileceğini düşünüyor musun? Yani bunu bir seriye dönüştürebilirler mi sence?
Yok abi. Yani açık konuşalım. Milwaukee'ye karşı varlık göstermek için iki şeyden birinizin kesin olması lazım. Seriyi kazanabilir hale getirmek için de neredeyse bu ikisi konusunda uzmanlaşmış olmanız lazım. Bu iki şeyden biri pull-up tehdidi tepeden. Hani evet. Brook Lopez'i tepeye çıkarmak ya başlamak. Şimdi bu Miami'de yok ama Chicago'da biraz var. Biraz var o da.
Hı-hı.
Hani o da Lavin'in etkisiyle. Hoş Lavin de o kadar oyunu şey kafayla, duru kafayla oynamayı sevmediği için bu tehdidini çok uzun süre aktif edemiyor. Diğeri ise kalıplı olmak forvetlerde. Yani Yannis'i 3 kişiyle gelmeden savunabilmek. Hani duvarı biraz daha geniş örebilmek. Anlatabildim mi sanırım.
Hı hı hı.
İki takımda da bunun şeyi yok yani. Esamesi yok. Hani işte hep gözümüz kulağımız Bubble'daki Adebayo Yannis eşleşmesine gidiyor. Ama hani Yannis o zamandan beri bu duvarları delmek konusunda çok daha iyi. Şey olarak mental olarak çok gelişti. Sonra şampiyon oldu zaten ki geçen seneki Milwaukee Bucks'ına elenmiş olmasına rağmen korkunç bir mental güçle oynamışlardı seriyi. Yani bence artık geçmişten de alınabilecek bir ilham yok o seride. Yani ben iki takımın da hani bir maç belki çalarsın, o da hani Milwaukee çok düşünmez. Milwaukee geçen sene de Chicago'ya maç kaybetti.
Evet, evet.
Ama sonraki 3 maç yakın bile geçmedi.
Ki hani son 3 maçta Middleton yoktu bu arada. Hani ilk 2 maçta Middleton vardı.
Tabii tabii.
Son 3 maçta Middleton olmamasına rağmen hiç maç bile olmadı yani neredeyse.
Maç bile olmadı ki ikisi Chicago'daydı. Yani.
Aynen öyle.
O yüzden ben iki takıma da en fazla, iki takıma toplam bir galibiyet yazıyorum. Yani bu Milwaukee'ye deselerdi ki 8 kazanacaksın bu iki takı, 8-1 biterdi.
Güzel oldu bu. Katılıyorum abi ben de. Yani çok fazla eklenmişim işin açığı. Sadece şunu ekleyeceğim. Hani geçen sene Bucks Milwaukee Bulls eşleşmesinde şu olmuştu. DeMar DeRozan seriye çok iyi başlamıştı biliyorsun. Özellikle ikinci maçta böyle Yannis'in üzerinden 9'da 8'de mini oynamıştı. Böyle acayip bir verimlilikle orta mesafe atmıştı. Onun şeyini gördük. Üçüncü maçtan itibaren Milwaukee o orta mesafeleri nasıl kapatacağını çok güzel gösterdi Chicago'ya ve hani rol oyuncularının şut atamamasına ve karar verememesinde çok oynamıştı. İşte Kobe Bryant çok kötü oynamıştı mesela serinin devamında aklıma kaldığı kadarıyla. Diğer tarafta da Miami'ye karşı da mesela sen Bubble'daki seriden bahsettin. Bir sene sonra da Milwaukee Miami'yi süpürdü. Yani işte özellikle Butler'ı çok etkisiz hale getirmişlerdi. Yani Yannis'i onun üzerine atıp savunmada Butler'ın pote gidişlerini, çizgi gidişlerini engelleyerek yine benzer bir şey ortaya çıkabilir. Yani ben çok kontra geliştirebileceklerini düşünmüyorum. Zaten sen de güzel özetledin bence. Ben yine de hani şu anda ikisi de geçerse işte yani Chicago'da geçse, Miami'de geçse ikisine de birer maç yazıyorum. O yüzden ikisini de 4-1 geçeceğini düşünüyorum ben. Milwaukee baksın.
Yani evet, bir de şey hani Milwaukee hani favorileri konuşurken şeyde bakmak lazım. Sezonun hangi noktasında pick yaptılar? Milwaukee bir 15 maç önce Philadelphia'ya kaybettiği o maç sırasında en üst noktadaydı. Hani biraz şu an tempoyu yeniden yakalamaları gereken bir yerdeler. Hani o yüzden hani 3 ikinci viteste başlayıp hatta kaybetmek işlerine de gelebilir bir maçı. Hani hı-hı, vitesi takmak amacına. Yani Milwaukee bu seriyi muhtemelen şey oyun, yani bu tempo bulmak için geçirecek. Yani ben şimdi üniversite öğrencisi değilim artık. İşte çalışıyorum. Çalıştığım için az vaktim var. Yapacağım çünkü işte biliyorsunuz siyasetle ilgileniyoruz. Seçim de var. Onlara da gidip çalışmak gerekiyor. Mesela maç eleyeceğim izlemek için. İlk eleyeceğim seri bu olacak. Yani bu maç serilerinin özetine bakacağım. İzlemeyeceğim full maç. Anca böyle şey olursa izlerim. Çalarsa bir takım izlerim.
Tabii ekstra bir şey olması lazım.
Aynen. Yani, şu an hakikaten şeyi istiyorum. Konuşabilelim istiyorum. Ama var mı senin anlatmak istediğin bir şey? DeRozan'ı da anlattın.
Yok yani anlatmak istedik biraz çok darlamaya başladı. Çünkü yani sonuç olarak
aynen, çok kasarız.
Toplamda bayağı.
Aynen. 8... Anlamı yok. Ama şunu söyleyelim. Jimmy Butler'ın kolay bir galibiyet bekliyorum Atlanta'ya karşı dedikten sonra donuna bırakması. Hani Miami Heat adına bu takımın sayfası kapandı artık bence. Hani bu takıma yama bulamazsın. Adebayo'yu takaslamak kolay karar değil. Takaslama da. Ama geri kalan herkesi ve her aseti eğer yarışmacı kalmak istiyorsa takaslaman lazım ya da Hero hariç her aseti takaslayıp rebuilding'e girmen lazım. Hani Miami şeylerini okuyorum ben. Ki bugün kaybederlerse sezonları bitiyor. Yani kolay da bir maçı olmayacak. Hani konuşabiliyorken evet, biraz konuşayım. Miami taraftarlarını okuyorum. İşte Spostra'ya bir Stevens yapalım yukarı çıksın falan. Koç değişikliği falan. Hani bu takım zaten bu franchise zaten son 6-7 yılını insanlar hep Petralia'ya buldular ama hep zaten Eric Spostra'nın sırtında geçirdi. Yani Petralia'yı anlatıyoruz. Yani Hasan Whiteside'a maksimum vermeler falan filan.
Tyler Johnson'ın kontratı, James Johnson'ın kontratları falan. Hani.
Yani o yaz hepsi. Aynı yaz zaten hepsi. O 42-41'lik takımın şeyleri, borçları. İşte sonra tabii gökten düştü bir şeyler. Özellikle Jimmy Butler çok gökten düştü. Şeyle kavga ettiler diye. Kovulacak koçla kavga ettiler diye Miami'nin kucağına düştü. Yani Toronto konusunda uzun zamandır şey çağrısı yapıyorduk. Hani honesty time. Gerçekten bir konuşalım Toronto'da neler döndüğünü diye. Bence Miami konusunda da bu zaman geldi. Miami'de neler döndüğünü hani oturup bir konuşmak lazım. Onu sezon bitince yaparız. Ama ben gerçekten Petrali için honesty time bence.
Celtics Hawks.
Yep.
İlk izlenimin ne oldu? Abi Miami'nin elenip Atlanta'nın 7. sayı aldığını düşündüğünde.
Abi ilk izlemedim maçı hakikaten. Sabah uyandım. Gördüm kazanmış Atlanta. Allah dedim. Vallahi Kallover'dan kurtulduk diye nasıl mutlu oldum var ya. Biliyorsun ya Boston Killer bir adam Kallover. Aslında bunun sebebi de topu elinden hızlı çıkarmayı bilmesi. Kallover'in Boston Killer olması. Aynı şekilde Trae Young'un Boston'a karşı korkunç bir NBA kariyerinin olmasının sebebi de topu elinden çıkarmaması. Atlanta, şimdi bir önceki podcast'te de konuştuk Miami'nin Trae Young'ı nasıl cezalandırabileceği yönünde. Orada Jimmy Butler'dan bahsettik. Ama Jimmy Butler'ın yarattığı gravity'yi hakkıyla kullanabilecek yan parça oyuncuları yok Miami'nin. Ama şimdi abi Boston bunu, yani sezon içindeki 3 maçı da kazandı zaten Boston ve orada da gördük. Abi Boston'ın ilk 8 oyuncusu hepsi çok iyi perdeci, hepsi iyi devrilici, hepsi perde sonrası. İyi şey pasör ve
evet.
Ralph Williams hariç hiç kimse pot-up şut atmak konusunda sıkıntılı değil. Ralph Williams da eğer şey yani pick and roll oynanıyorsa potada bitiyor. Şimdi Boston'ın tüm hücum sistemi rakibi rotasyona sokmak üzerine. Yani bir yerde bir oyuncu kaybetsin. Hatta o yüzden çok fazla şey yapıyorlar. Bazen fazla oluyor. Ben izlerken sinirleniyorum.
Bir delik açıyor. O deliği daha da büyük bir delik haline getiriyor.
Close-out'a saldırıyorlar bazen. Çok fazla. Hani bazen hücumu yoruyor takım. Adam eksiltmek için. Şimdi bu maçların senaryosu belli. Trae Young kimi tutacak sence?
Smart.
Posta 20 sayı. 3 kere posta yani. İndirdi Smart. Tamam evet. Kim tutacak?
Derrick White tutacak. Tatum
tamam, perdeye Derrick White perdeye geldi.
Hiç diyeceksin. Derrick White potaya gidecek. Floater'a bitecek. Yardım gelecek. Köşedeki Al Horford'u bulacak. Tatum bulacak falan filan yani.
Gerçekten böyle olacak maçın hikayesi. Yani Atlanta'nın iki tercihi var. Ya Jason Tatum'un tepe pull-up'larının altından da ulaşacaklar.
Hı-hı.
Ya Derek White'la Ralph Williams'ı potada Capella'yla savunacaklar. Hani Ralph Williams olmasa bu takımın, yani diyelim ki Ralph Williams yerine Grant Williams oynuyor dakikaları. Yine bir yolu var, tamam mı? Dersin ki ya boş üçlük atsınlar. Boş atsınlar ama üçlük atsınlar. Yine kırklık olursun bir maçta. Hani bir maçta kazanırım elleri tutmayınca diye düşünürsün. Abi şimdi potada da bitirebiliyor Boston bu hücumları. Hani üçlüye çıkmak zorunda değil. Hani o yüzden Atlanta adına savunmada çok büyük bir delik var. Yani Boston muhtemelen eşleşmek isteyecekleri son takım olurdu. Yani Milwaukee'den bile ters. Milwaukee çünkü ters gelebileceği noktalar var ama Boston bir de her adam switch yapıyor.
Hı hı.
Üç tane Trae Young'la böyle oynayacak fizik şeyi var. Gardı var. Hepsi de iyi savunmacılar yani. Pozisyon oynadıklarında. Şey yapamazsın. Tempoyu düşüremezsin. Boston daha, yarı sahada daha hareketli ve istediğini rahat bulabilir. Tempoyu yükseltemezsin. Kimle koşacaksın? Hani diğer tarafa kimle koşacaksın? O tarafa kimle koşacaksın? Ki biliyorsun savunmaya koşmuyor bu takım. Hani geçiş oynayalım deseler 2-2 olur her hücum. Hani bazı attıklarını yerler diğer pota. O yüzden hani Quinn Snyder için zor sorular var bu eşleşmede. Ama Quinn Snyder'in bir avantajı şu. Derinliğinde genç bir takım. O yüzden efor konusunda motive edebilirse takımı iki maçtan birini çalmak konusunda şey olabilir. Hani daha hazır gelen takım. Hani şöyle maçlar olur ya, mesela 2017 yarı final serisinin, 2016 playoffları yarı final serisinde Boston Washington, ilk maçtan örnek vereceğim. Washington 22-3 müne başladı seriye. Hani
2017.
2017 değil mi? 2016 sezonu. 2017 playoffları. Ulan 6 sene geçti 2017 playoffların üstünden ya.
Vay be.
Vay be. Vallahi. Vallahi çok yaşlandık ya. Neyse.
Evet. 22-3 başladı seri.
22-3 başladı ve orada şeyi biliyordun işte. Daha aç takım. Daha aç bir franchise. Hani kendini kanıtlamaya geçti. John Wall tribünlere böyle böyle falan yapıyordu. Eller kollar genk falan filan. Hani öyle bir enerjiyle gelebilir Atlanta Boston'daki ilk iki maça. Ama maç çalsa bile hani bazı şeyleri nasıl çözeceğim, yani Trae Young eğer 20 santim uzamayacaksa bu gece bazı sorulara çözüm yok. Çünkü hani efor da değil sıkıntı. Trae Young çok motive olsa bile Smart götü dayadığı an, perdeyi yaptığı an o perdeden sekmeyecek kadar güçlü değil.
Evet. Doğru şey.
Hani o yüzden işte Dejant yerine daha büyük bir iki numaraya gitselerdi keşke. Hani Dejante de çünkü mesela burada sorumluluk alabilecek kadar büyük değil. Hani Dejante de çıkıp Tatum'u savunamaz yani. O yüzden Atlanta'nın yediğinden fazla atması gerekecek. Boston savunmasını da o kadar rahatsız etmek için çok büyük bireysel performanslara ihtiyacı var. İşte Trae Young'ın 45-12-6'sı falan gibi şeyler. Ya da işte Dejante Murray'in 37 sayı atması. O işte Dejante Murray'in hücumu da Boston'ı çok rahatsız eden bir hücum olmuyor genelde. Çünkü şey orta mesafeyi sıkıştırabiliyor Boston şeylerde pick and roll sonrasında. Ama işte şey kanat oyuncuları, genç kanat oyuncuları Sadık Bey, Jalen Johnson, AJ Griffin, Bogdanovic'i de katalım. Bunlar hep şey olacaklar. Wild card olacaklar Quinn Snyder'ın elinde ama hani bakıyorum Atlanta şunu yapabilirse bizi yenebilir, eleyebilir. Göremiyorum. Hani eleyebilir gelmiyor.
Yok ya, seriyi ben de düşündüğüm zaman açık konuşmak gerekirse hani Hawks'un seri aldığı bir durum göremiyorum. Yani hakikaten evet. Tatum'u Brown'un ikisinin de seri kapatması lazım. Böyle bir şey olması için. O yüzden çok şey değilim ben de işin açığı. Hani Hawks'un seri kazanma şansının olduğunu düşünmüyorum. Ama bir ihtimal şey olabilir. Sonuç olarak Atlanta seride biraz daha sıcak gelecek. İlk maç cumartesi değil mi dedin?
Evet, yarın 10.30'da.
Bir de erken saat maçı falan böyle bir şey olursa, eğer Atlanta bu Miami maçından taşıyacağı o momentumu getirebilirse belki yani bunu bir seri haline getirebilir. Hani en iyi senaryo ilk iki maçta birini çalırsa. Ama hani serinin noktasında ya Celtics'te sıkıntı var herhalde pek demeyiz gibi geliyor bana açık konuşmak gerekirse. Ben de sana katılıyorum o açıdan. Bence yani Atlanta'nın bir maç kazanması için en büyük artılarından biri de ne olur? Tatum'un bazen böyle çok vites düşürdüğünü biliyoruz. İşte, yani playofflarda, normal sezonda gördük. İşte pot ekmek yerine çok pull-up şutuna aşık olduğu ya da biraz tembel takıldığı maçlar oluyor. Öyle bir maç olursa, o da Trey'in iyi bir maça denk gelirse ya da işte atıyorum Bejonte'nin, o zaman Atlanta maçı tabii ki kazanacak noktaya getirebilir. Ama
bu sene ki Boston takımının farklarından biri, bu arada kolayı öyle bir döktüm ki yarısı şey gaz oldu gitti. Tepeden döktüm.
Soyunma odasında Nikola yok hiç.
Değil mi? İşte böyle Mike Malone geliyor. İşte güzel galibiyet çocuklar. Ulan ne kolay da bitti ya. Ne koydular bunu.
Şey var ya,
bu seneki Boston takımı farklarından biri şu. Özellikle bırakın eklemesinden sonra.
Kola nerede lan kola?
Konuşayım mı?
Konuş da bileyim lütfen.
Bu seneki Boston takımın farklarından biri şu. Özellikle Brogdon eklemesinden sonra takımın ve White'ın tutunun gelişmesinden sonra, onu da not olarak düşelim. Bazen takımları sezondan sezona izlerken sezon içi değişimleri çok atlıyoruz. White geçen sene bıraktığımız oyuncu değil. Yani yeni bir ekleme gibi, yeni bir oyun kartı eklenmiş gibi üzerine. Fark bu şut yapıcılığın Tatum kötü de olsa taşınabilir hale gelmesi. Jaylen Brown potaya, hani orta mesafeye takılmadan potaya saldırıyor. Ondan kalan orta mesafe işlerini, pull-up işlerini Jaylen Brown alabiliyor. İşte Derrick White hem şut hem oyun yaratıcılık Tatum'un bıraktığı noktayı alabiliyor. Ve Tatum'un kötü zamanlarını Boston sallansa da korkunç mağlubiyetler alarak geçirmedi şeyde. O sallantılı dönemde zaten podcast çekmiştik onun aslında. Zaten ondan beri, o podcast'ten beri azarımızı yiyen Jason Tatum daha iyi bir halde. Hani o yüzden denk gelse bile ben ortada bir maç olur o. Hani son topta kazanırsa kazansın.
Işte zaten 20'ye yatacağını düşünmem değil de. Hani onu bir maç haline getirip dediğim gibi yani eli tutan bir hücum performansı olursa, ki bu tarz şeylerde hani bu yetenek havuzunda diyelim NBA'de bunu görüyoruz yani daha çok. Onu diyecektim sadece ben de. Seri tahminine gelecek olursam da ben 4-1 diyeceğim Boston.
4-1 diyorum ben de.
Çılgın tahmin yapmadık. Yapalım çılgın tahmin?
Yapalım. Milwaukee serisinin çılgın tahmini Milwaukee süpüremez olsun.
Tamam. Güzel.
Bu serinin çılgın tahmini Mike Muscala bir maç 20 sayı atar.
Oo, çok iyi tahmin. Çok iyi. Bir dakika,
opsiyonunu vereceğim. Ya Mike Muscala bir maç 20 atar, ya Sam Hauser bir maç 25 atar.
Bak bir de Didi'min çekiyor.
Hani anlamayan varsa Boston köşe şütörlerinden çok verim alacak demeye çalışıyorum.
Evet.
Sen ne diyorsun?
Tatum iki maçta triple double yapar.
Triple double. Jason Tatum'un kariyerinde bir tane triple double var biliyorsun değil mi?
İşte bu seride iki tane yapar. Yani çılgın değil mi? Çılgın değil mi? Başka bir şey bulamadım ya. Yani iki tane Celtics blowout galibiyeti mi daha çılgın, yoksa triple double tahmini mi daha çılgın?
Triple double çılgın.
Tamam. O zaman triple double diyorum.
Okay.
Geçiyorum abi Sixers
Nets'e. Triple double biraz boş oyuncu istatistiği olduğu için, hani biliyoruz triple double krallarında.
Yayının sonuna geldik. Legacy'nin son bölümüydü bu. Hoca kaşıma. Bilmiyorum ne söylüyorsun ama makul bir şeyler söyle. Bak, bilmiyorum ne söylüyorsun ama makul bir şeyler söyle. Şurada bizim canımızı sıkma yani. Sixers Nets. Abi çok kısa şey diyeceğim girizgah olarak. Yani Nets Embiid'le o kadar eşleşemiyor ki. Yani işin savunma boyutunda ve hücum savunmadaki 5 numara rotasyonu o kadar dar ki. Yani Clarkson dışında aslında oyuncu yok. Yani Deron Sharp'ı kullanabilirler ama kullanmak çok ne kadar makul olur onu öğreteyim bilemiyorum. O yüzden hani özellikle Clarkson'ın sağda ne kadar kalabileceği bence biraz serinin ufak önemli detaylarından biri olacak. Yani sağda kalabilse bile bunun bir işte 7 maça gidecek bir seri olacağını düşünmem değil ama en azından daha fazla direnç koyabilir ortaya. Ben o yüzden Nicholas Claxton'ı sağda tutabilmek için özellikle Embiid posta topu aldığında çok agresif şekilde ikili sıkıştırma getireceğini düşünüyorum Jack Vaughn'un Claxton'ı saklamak için. Ve sezon içerisindeki maçlarının bir tanesinde yani sanırım Kyrie vardı, Durant sakattı. O süreçte oynanmıştı Philadelphia'daki maçta. O da şey görmüş yani Ben Simmons'la Harden'ı savunup Claxton'a Embiid'i savunup pick and roll'leri yani Sixers'ın ekmeğinin diyelim hücumda ekmeği yediği alan olan ikili oyunları switchleyerek savunmuşlardı ve aslında fena da iş olmamıştı orada. Hani Harden işi biraz set curve üzerinden çevirip o ikili oyunların sıkıntılı hale getirene kadar. Mesela benzer bir şeyle başlayabileceğini düşünüyorum. Yani Dorian Finney-Smith'in Harden'ın savunduğu. Clarkson'ın Embiid'in üzerine olduğu ve ikili oynanan switchleyip daha sonrasında Embiid'e bir takımın duvar örmeye çalıştığı bir senaryonun ben oluşacağını düşünüyorum. Bu bağlamda Tucker'ın bu playoff, yani bu serideki yeri biraz sorgulanır hali geliyor bende. Ha, sorgulanması bir sıkıntı yaratır mı? Yani takım bu eşleşmeye sağda kalmasının gerektiği bir durum var mı? Bence pek de yok. Yani Seth Curry, Tyrese Maxey'i oraya koyup yanına D'Anton Melton, Tobias Harris, Harden gibi bir dörtlüyle çok rahat oynayabilirler gibi geliyor. İşin şey tarafına gelecek olursak da, işin diğer tarafına gelecek olursak da aslında senin az önce Bucks savunmasına karşı söylediğin noktadan biri burada da önemli. Pull-up tehdit oluşturabilecek misin? Yani Embiid'in aslında drop'taki kalması, drop'ta kalmasını savunmada engelleyebilecek misin? Onu oluşturan çok fazla oyuncu da yok. Yani biraz değil miydi diyorsun, biraz Mikal Bridges ama bu oyuncuların bunları belli seviyede yapması aslında çok da gözünü korkutmayacaktır bence Nets'in, Sixers'ın. Ve üçüncü hücum sahasından genelde ben yeterli düzeyde skor üretebileceğini düşündüğüm için Philadelphia'nın hani Embiid üzerinden özellikle işte Maxey'nin belki o yardımlara topu alıp agresif şekilde potaya gitmeleriyle işte pull-up ve spot-up şutlarıyla şey yapacağını düşündüğüm için işin açığı yani altından giriyorum üstünden çıkıyorum böyle tatlı bir 5 maçlık seri görüyorum ben. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
Ya ben bu Nets'in çok karakterli bir takım olduğuna inanıyorum. Hani karakterden kastım gerçekten belli bir seviyede de ahlaki bir karakter. Yani ben Nets'in 3-0 olunca seri bırakacağına inanmıyorum mesela.
Katılıyor.
O yüzden bence eğlenceli bir NBA seri, yani playoff serisi olacak. Mücadele. İşte çünkü NBA biliyorsun durduk. Geliyor mu benim sesim?
Şu anda geliyor abi. Şu anda geliyor.
En son ne demiştim?
Çok karakterli bir takım Nets. İşte ondan sonra Embiid dedin oradan sonrası.
Embiid biliyorsun bazı serilerde böyle işte diğer Nets serisi Dudley ile kavga etmeye başladı falan seride hikaye çıktı. Hani.
Evet.
Ben Embiid'in işte ne bileyim işte Darren Sharp'ı itip yere düşürmek ve üstünden adım atmaya çalışmakla bir kavga çıkarmak ve hani serinin ateşini yükseltmek falan gibi böyle bir tabiri caizse dalayaraklık yapıp seriyi alevlendireceğini düşünüyorum. Ki zaten MVP oldu Embiid. Hani,
hayırlı olsun.
MVP tracker'dan takip ediyoruz. Bu gece işte finalistler açıklanacak ama oldu MVP. Yani MVP'lik yolunda koşar adımla. Hani Embiid full özgüvenle seriye damgasını vurmak için olayları biraz alevlendirecektir. Bu da Brooklyn'in serinin içinde kalma isteğini yükseltecektir ama ilk gerçekten vermesi gereken soru şu Brooklyn'in. Embiid'i ne yapıyoruz? Bak kim tutacak da değil. Ne yapıyoruz Embiid'i? Embiid'i önden mi alıyoruz? Embiid'i birebir mi alıyoruz? Embiid'i ikili mi getiriyoruz? Ya yani karar bu. Şimdi
evet.
Embiid'e karşı sürekli temas üretmen lazım. Çünkü ne zaman Embiid'e temas üretmeyi bıraksan topsuz olan alanda Embiid o zaman pozisyonuna gidebiliyor. Yoksa Embiid pozisyon alma konusunda hala çok gelişmiş bir oyuncu değil. Hani ligi, mesela yok işin en büyük farkları o. Yok hiç topsuz çok savaşıyor pozisyon için. Embiid savaşmıyor o kadar. Bir buna karar vermesi lazım. Ben bazı şeyleri uygulayabileceğini düşünüyorum Nets'in. Özellikle Doc Rivers hücum konusunda çok yaratıcı bir adam değilken bence önden alıp zayıf tarafın baseline oyuncusundan yardım indirme işi Claxton'ın ne kadar kulaç uzunluğu uzun ve atlet bir oyuncu olduğunu düşününce ve Harden'la işte şeyin topu elden çıkarmak konusunda ne kadar yavaş oyuncular olduğunu düşünce Maxey'nin belli bir süre tempodan çıkarabilir. Tabii ki Embiid'e karşı 10 pozisyonda 3 tane farklı şey göstermen lazım Embiid'e. Yoksa zaten bu oyuncular canavar basketbolcular yani buluyorlar şeyi. Ben belli bir seviye işte 115'lerde 120'lerde tutabileceğini düşünüyorum. Yani 130'da gitmez bence Philadelphia. Ama hücum konusu sıkıntı. Şimdi Cam Thomas'la mı gireceğiz playoff'a? Mesela. Ya da Dinwiddie'ye mi bırakıyoruz topu? Kim verecek kararı? Evet, Mikal Bridges önümüzdeki senenin MIP favorisi şu an. O şeyi gösterdi ışığı. İşte Cam Johnson var, Dorian Finney-Smith var, işte Royce O'Neal var, Yuta Watanabe var. Bunlar iyi spot-up şütörü kanat oyuncuları. Tamam, güzel uyuyor. Clarkson iyi pick and rollcu. Ne kadar serbest dışı çok kötü olsa da iyi pick and rollcu. Pick and roll sonrası pası var. Yani Philadelphia bir yarın öğle saatinde oynanacak maç, 8'de oynanacak. Hani playoff'a gelmemişse ilk yarı böyle 15 sayılı falan öne de çıkabilir net hızlıca. Çünkü işte bazı şeyleri çok iyi yapıyor takım hücumda. Ama 90'da işte 105-105 son 2 dakika PJ Tucker Nets'in el, işte Bridges tutuyor birebir. Ben şeyim, Jack Fan'ım ve hangi oyunu çağıracağım? Hangi oyunu isteyeceğim? O yaratıcılıkta abi sana şurada 2 tane perde getireceğiz. 3 opsiyonun var, sen karar ver diyebileceğim bir oyuncu yok bu takımda.
Hı hı.
Hani her şeyi tek tek göstermen lazım. Bir de bu takım, hani böyle takımlar var evet. Yani böyle başarılı olup tur atlayan, işte rakibini işte favoriyken rakibini eleyen takımlar var. Ama bu takım bir de sezon ortası kuruldu. 20 maçı falan var. 25 maçı falan var bu takımın beraber. Hani koç sezon ortası geldi zaten. Koçun elindeki takım değişti. Takım tamamen değişti. Yani şu an takımın ana çekirdeğini oluşturan yapı, işte Dorian Finney-Smith, Cam Johnson, Mikal Bridges, forvet savunmacılığın üzerine eklenen işler sezon ortası geldiler takıma. Tamamen başka bir şeydi bu takım. Hani öyle bakınca o akışkanlık ve şeylik kıvam Nets'te oturmamış gibi olur. Bence Nets konusunda çok böyle ah edeceğimiz, ulan şu maçı kazansalardı da 6. maça 3-2 gidilseydi. Hani 2-2 gidilseydi 5. maça falan diyeceğimiz bir seri olacak bence. Bence 2-0-2-1 4. maçı Philadelphia yakın bir maçta çalar. 4-3-1 4-1 şeklinde biteceğini düşünüyorum. Yani ben gerçekten bir gerçek bir gentleman sweep bekliyorum.
Valla hocanın bu söylemini sevdim abi. Çok güzel konuştun.
Değil mi bak? İkili analizi, takım analizi geldi mi?
Geldi.
Bir markayım. Bu işin vakkosuyum.
Hafif bir ego var mı?
Efendim?
Hafif bir ego var mı? Yani bu mecra abi şimdi Knicks Cleveland New York eşleşmesine geçiyoruz. Benim bu seri oluştuğunda aklıma şöyle bir replik geldi. Yani bence Brunson Mitchell eşleşmesini özellikle güzel özetliyor. Avcı ne kadar hilebilirse ayı da o kadar yol bilir diyorum.
Ayı kim?
Ayı bana direkt şey geldi ya. Donovan Mitchell.
Hmm.
Yani sen bozmaya çalışıyorsun. Sen kendin işte Brunson ekstra işler yapıyor. Orta mesafeden sürekli onun yakın orta mesafesi var ya böyle floater bölgesinde. Hmm. Onları atıyor. Step back orta mesafeyi sokuyor. İşte Randall döndükten sonra ondan iyi performans alıyorsun. Ama karşına ayı çıkıyor. O da Donovan Mitchell. Ben playoff Donovan Mitchell'ına çok güveniyorum bu arada. Seriyle alakalı bence en önemli noktadan biri de Donovan Mitchell'ın aslında o playoff vitesini bir kez daha ortaya sunamayacağı olacak. Ama buna gelmeden önce tabii Randall'ın bir sakatlığı var. Biliyorsun bir ayak bileğinden bir sakatlık yaşamıştı. 30 Mart'ta en az 2 hafta yok denmişti. Şimdi 1-0 idmanlara başladı. Ama tabii ne zaman döneceği, serinin hangi aşamasında oynayacağı bir soru işareti. Jared Allen'ın bir kasık sakatlığı vardı ama son maçta onu oynattılar. Ligin 82. maçında 12 dakika oynadı, sonra çıkarttılar. Yani ne o olacak? Onda bir sıkıntı yok. O açıdan yani Randall'ın sakatlığı serinin başlangıcını çok etkileyecektir. Ben o yüzden şey düşünüyorum, yani 2-0'la MSC'ye gitme ihtimalimizin ben çok düşük olmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
Öyle bir cümle kurdum ki tabii ki ev sahibi takımın iki maçın ikisinde kazanması çok düşük bir ihtimal değil yani. Şimdi
İç sağ serisi olacağını düşünüyorum.
Başladın sıvaya. Arada. Başladın sıvaya. Ne düşünüyorsan söyle kardeşim. Burası gönül dergahı.
Ben 2-0.
Tamam.
2-2. 4-2 diyorum Cleveland için.
Tamam, bunu söyle be kardeşim.
Cavs in 6 ya.
Tamam abi. Ben de bu arada Cavs in 7 diyorum. Baştan söylemiş olayım.
Tamam, güzel.
Abi şimdi her serinin bir sorusu vardır. İşte nasıl olarak gittik? Milwaukee eşleşmesinin şeyi, biri pull-up atabilecek mi? Boston eşleşmesinin Trae Young'ı ne yapacaksın? Diğer eşleşmenin Brooklyn'de o adam kim? Ve Embiid'e karşı ne yapacaksın? Bu eşleşmenin sorusu bence Cleveland'ın 5. adamı kim? Bence ilk kez bir seride soruyu favoriye soruyoruz. Cleveland'ın 5. adamı kim?
Yani var mı?
Yani Lamar Stevens gibi duruyor şu an.
Okoro bakacak. Lamar Stevens ikisinden biri olacaktır muhtemelen. Ya da Caris LeVert ile bitirecek belli maçları.
Tamam. Şimdi şuna gelelim, biraz da tarih dersi. Isolation temelli basketbolu NBA'de bitiren adam Tom Thibodeau'dur. Kobe Bryant'ı 2008 finallerinde çok dumur uğratan bir savunma yaptırabildiği için. 2007-2008 Boston Celtics kadrosuyla yaptırdığı savunmayla. Ki o takım çok dominant bir savunma takımıydı ve 60 küsur galibiyet aldı ilk sezonunda. Bunun sebebi zayıf taraftan adamı strong taraf, yani weak side'daki 3. savunmacıyı strong side'a baskı unsuru olarak kullanma işini icat eden adam Tom Thibodeau'dur. Boston'da Doug Rivers'ın savunma koordinatörüyken. Şimdi abi sen Tom Thibodeau'nun karşısına hiç şut atamayan undersized bir forvet koyacaksın. 5. adam olarak. Senin 4 numaran da şut atmıyor aynı zamanda.
Evet.
Şimdi abi burada sorun var. Bak burada yapısal bir sorun var New York'a karşı oynamak için. Çünkü New York bir potayı koruyabiliyor. 2 geçiş oynayabiliyor. Evet yarı sahada kimin yarı sahada 2 takımda iyi savunma takımı, sadece Cleveland çok daha iyi savunma takımı ve Cleveland'ın yarı sahada daha iyi çözücüleri var. Ama New York'un saklaması gereken adam yok hücumda.
Yani evet doğru.
Yani o bir topini belki sayabilirsin ama o da çok acayip bir şeyci.
Dikey atlet.
Hem çok iyi atlet abi hem çok iyi kat yapıyor zayıf taraftan. Hani gerçekten zayıf taraf alley-oop istatistik varsa eğer böyle perde yapmadan alley-oop yapan oyuncular falan topin birinci çıkar muhtemelen. Hani o yüzden Cleveland'da bunu bir görmek, ben ilk maç 5. adamın performansını çok merak ediyorum. Thibodeau'nun ona ne hazırladığını çok merak ediyorum. Çünkü aslında savunmada baskı uygulayacak asetleri de var New York'un. O Garland'la Mitchell'ın üzerine işte Brunson zaten iyi savunmacı. RJ Barrett iyi savunmacı. Grimes iyi savunmacı. Mitchell Robinson yani işe yarıyor. Bench'ten Emmanuel Quigley getiriyorsun. O sallantılı savunmacı ama motive ettiğinde top kanallarına çok iyi basıyor. Josh Hart zaten Josh Hart. Bir de bu oyuncular hiçbir 3 numara tutmak zorunda değiller. Hani gerekirse double getirirler. Zayıf taraftan çat diye. Bunu görmek istiyorum. Öte taraftan şu. Bu New York takımının yapamadığı şeylerden biri. Mesela Mitchell Robinson çok faul aldığı için tık diye. Switch'e çıkaramıyorlar Mitchell Robinson. Çıkarmak istemiyor Switch'e. Hani en kötü level'da tutmak istiyor Mitchell Robinson Thibodeau. Şimdi hem iyi hem daha fizikli savunmacılar geçecek guardların karşısına. Hem de ne Allen'ın ne Mobley'nin şey tehdidi var. Şut tehdidi var. Hani o yüzden level'da bekleyebilir Robinson. Hani 2'ye 1 kalmayacak Robinson pota şeyinde. Pota karşısında 2 pick and roll oynanırken. Bu önemli bir eşik. Bu Mitchell Robinson dakikaları konusunda önemli bir eşik. Ama işin diğer tarafta New York'un sıkıntıları var. Bir, Brunson potaya gitmeyi severek oynayan bir oyuncu. Şimdi asıl ekmeği potayı korumak olan savunma takımlarına karşı, işte mesela Utah'ın o takımları da öyleydi. Gobert'in etrafında kuruluydu savunma. Hani herhangi bir gün iyi bir savunma takımı istatistikleri veriyordu ama bir oyuncu ısrarla potaya gittiğinde Gobert onu bozamıyorsa takımın foyaları çok ortaya çıkıyordu. Şimdi Brunson bunu karşılayabilecek kadar dinç mi? Çünkü 15 günde 6 kere 40 dakika dayak yiyecek Mobley Allen'dan potaya gitmeye çalışırken. Bununla beraber iyi bir pick and roll silahı yok elinde. Mitchell Robinson o kadar iyi bir pick and roll silahı değil. Perde yapmayı çok bilmiyor. Ve savunmada da efor harcaması gerekecek. Ha belki şey olur, konuştuk belki Thibodeau 5. adamını Cleveland'ın Brunson'ı dinlendirmek için kullanacak savunmada.
Öyle yapacak ki zaten bu arada.
Ben öyle yapmayabilirim, öyle yapmayabilir abi.
Yani ben RJ Barrett'la Quentin Grimes ikilisinin Garland'la şey alacağını düşünüyorum. Mitchell'a.
Bence abi topini atabilir bir şeyin üzerine pot altına yardım getirmek için.
Ha şey, bence bilmiyorum ya. Bu sefer şey kimse olacak?
Mobley'e kısa kalabilirim. Grimes. Yani Mobley post oynasın. Mobley post oynasın ya. Bakalım ne kadar post öğrenmiş. Post oynasın bana.
Ben posta vermedim. Rebound'lara girdi bu sefer de. O da çok
Topping, ben de Topping girdim ama. Sen tamam eşleşmeyi aldın ama ben de adam fazlalığını aldım.
Topping'den o disiplini bekliyorsun yani.
Thibodeau Hoca. Başka kafalara girmeye başlamıştır daha. Bir de bu seri bir aydır falan belli yani.
Olabilir. Olabilir bilmiyorum. Emin olamadım. Hani, ne yalan söyleyeyim.
Ben kafada böyle oynarım seriyi.
Hani
Randall formda ve sağlıklı gelsin. Şimdi Randall konusunda biliyorsun. Randall çok hat-trick oyuncusu olduğu için belki şey gelecek. Hani eli Geçimsin. Soğuk gelecek. Öyle oldu mu da hiç çekilmiyor ve tamamen seri kaybettirebilecek bir oyuncu ama eli sıcak gelirse de hiç olmadık bir maçı kazandırabilecek bir oyuncu. Hele bu takımın orta mesafe skoruna ve potaya yaklaşmaya Cleveland karşısında ne kadar ihtiyaç olduğunu düşününce. Yani o yüzden çok soru var cevaplanması gereken. Ben ilk iki maçı çok dikkatli izleyeceğim yani. Çok heyecanla bekliyorum ilk iki maçı bu serisinin. Bu serinin ilk iki maçını. İlk iki maçtan sonraki podcast'te bu seriye dair ne olduğunu, ne olacağını konuşabiliriz bence. Daha net bir şekilde ama kafamda sorular var. Cleveland oyuncu kalitesi farkıyla, Randall'ın sağlığı farkıyla ve ev sahibi avantajı farkıyla favori. Ama Knicks'in oyun disiplini ve Tom Thibodeau, yani Tom Thibodeau çok eleştiren bir koç ama ben Thibodeau'yu çok severim. Hani ki zaten yılın koç ödülünü aldı 2 sene önce. Hani o yüzden bana seri kafalarda simüle edilenden çok daha ortada gibi geliyor. Ben 7 maç bekliyorum. 7 maç bekliyorum. Randall iyi dönerse New York, Randall kötü dönerse Cleveland diyorum.
Ben de şey diyeceğim abi. Ben Mobley'nin bu serideki karar vericiliğinin, yani özellikle Topin'le eşleştiğini düşündüğüm için serinin başlangıcında 4-3'ü yönetebilme meziyetinin, karar vericiliğinin bayağı kritik olabileceğini düşünüyorum. Yani özellikle Mitchell iyi başlarsa serinin devamında Mitchell'a düzenli şekilde ikili sıkıştırma getirmeyi düşünebilir Thibodeau Hoca. Bu da özellikle Mobley'nin kısa devrimini açacak ve Mobley oradan çok doğru kararlar verebiliyor ki o perdeyi çok yukarıdan aldıkları zaman da Mobley önünde opere edebilecek geniş bir alan olduğu zaman da o alanı kat edebilen ve o şey yapabilen bir oyuncu. Oradan doğru kararlar verebiliyor. Özellikle o da Allen'ın oynadıkları ikili oynar, işte alley-oop pasları vesaire, bunları yine görebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden ben hani Mitchell'ın iyi performansının Mobley'i de şey yapacağını, iyi özelliklerin hücumda daha fazla ön plana çıkartıp o alan paylaşım problemini belli ölçüde azaltabileceklerini düşünüyorum. Bu söyleyeyim. Diğer taraftan abi Knicks sezon içerisinde alan savunmasına karşı hep bocaladı. Yani çok ciddi sıkıntı yaşadılar. Yani o zaman Brunson da bocaladı. İşte R.J. Barrett'in o hücumdaki yeri çok sorgulanmaya başladı. Ve Knicks'in özellikle bu alan savunmalarına karşı ritimden çok çabuk çıkabildiğini ve seriler yiyebildiğini gördük. Şimdi bu sene pek kullanmıyor. Geçen sene çok daha fazla kullanıyordu. Mobley'nin mesela tepede başı çektiği bir 3-2 alan savunması. Geçen sene yapıyordu bunu. Çok da işliyordu. Yine benzer bir şey kullanabilir. Ya da işte direkt 2-3 alan savunması da kurgulayabilir. Hani atıyorum Okoro'nun ön taraftaki iki oyuncudan biri oldu. İşte atıyorum Lamar Stevenson. Ben mesela bu alan savunması kozunun da seride ritim değiştirmek açısından Knicks'in karşısında bir şey olabileceğini düşünüyorum. Yani kullanabileceğini düşünüyorum J.B. Bickerstaff'ın. Diğer taraftan çok güzel bir bence iç saha serisi olacak. Yani özellikle iç sahadaki iki takımın da atmosferi biliyoruz. Senin zaten Cleveland salonuyla alakalı ciddi şikayetlerim vardı biliyorsun. O arkada çalan müziklerle birlikte falan. O yüzden ben güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Ağzımıza çok güzel bir tatlı yakacaktır. Keşke Randall da sağlıklı girseydi. Ve hani iki takımın en iyi hali görebilseydi diye düşünüyorum ama bakalım. Ya ben bir de son akıyı düşünüyorum. Ya Garland'ı yormak lazım. Yani Garland'ı bir şekilde saldırmak lazım. Bunu Knicks ne kadar yapabilir? O konuda endişelerim var benim. Çünkü muhtemelen Grimes'in üzerine atacak. Şeyde. R.J. Barrett'ı da Mitchell Robin, şey, Donovan Mitchell'ı savunacak ki Mitchell yani R.J. Barrett'ın post up'larını rahat savunur. Ben çok o konuda endişe olacağını düşünmüyorum. Ki normal sezonun içerisinde de iyi savunduğu bölümleri yine hafızamda duruyor. O yüzden hani Grimes'a çok dahil etmek istemeyeceğini düşündüğüm için de Garland'da savunmada daha diri kalacaktır. O yüzden hücumda da savunmada diri kalmasına rağmen hücumda da etki olacağını düşünüyorum. Ama iş dönüp dolaşıp aslında şeye geliyor. O gün yakın geçen maçta sahadaki en iyi oyuncu kim olacak? Donovan Mitchell mı? Jalen Brunson mı? Yani Randall döndükten sonra ya da Randall mı? Ben Mitchell'a daha çok güveniyorum işte bu konuda.
Maç 120-121. 120 olan taraf sensin. Brunson'a mı vermek istersin topu, Mitchell'a mı?
Mitchell.
Ben Brunson'a vermek isterim. Foul olur.
Olabilir. Saygı duyuyorum.
Yani iyi seri olacak be. Ben New York kazansın istiyorum. Yani istiyorum. Yani biraz şeyde wishful thinking de yapıyor olabilirim yani. Ben New York kazansın istiyorum bu seriyi.
Ya benim taraf tuttuğumu söyleyemem. Hani bu ya seriyle alakalı.
Tuttuyorum bu arada. Taraf tutacak olsam Cleveland isterim. Milwaukee dümdüz eden Knicks'i.
Yok ya, şey için demiyorum. Hani böyle ya şu seride bu takım geçsin dediğim bir durum yok ama güzel bir seri olması istiyorum. Yani hayal kırıklığına uğramak istemiyorum abi, öyle diyeyim.
Aynen. Hani, 4-1 falan canımız sıkılır.
Evet, çok tadımız kaçar. Çünkü doğuda çok güzel seri pek yok gibi. Bu seride, en gözde seride bu kötü şekilde biterse üzülürüz tabii. Diyelim ve doğuyu bitirelim.
Geçelim. Ulan bu arada kaç, bir saat mi oldu? Aa,
Olmadı
40
bile.
dakikada 40 dakikada tokatladık doğuyu.
Evet, Batı'yı da hemen ilk seriyi çabuk tokatlayacağımızı düşünüyorum. Hangi seri bu biliyorsun? Tabii ki Denver Nuggets rakibini bekliyor.
Yoklaması
Yani hoca inşallah diyelim be.
standır.
Bizim şansımız yok bu arada. Ya yani onu söyleyeyim. Çünkü hem çok basit bir cevabı var bu sorunun. Nikola Jokic işte eşleşemiyor bu takım. Ve Thunder post-up oynayan uzunlara karşı düzenli şekilde zayıf taraftan yardım getiriyor. Zayıf taraftan getirdiğin yardımla da işte bu yardımı kavrulaması gereken isimler işte kim oluyor diyelim. Dort oluyor, Josh Giddey oluyor, SGA oluyor. Hani böyle çok pota caydırıcı olan isimler de yok. Aaron Gordon bu yardımdan sonrasında pota altında çok ciddi faktör haline geliyor. Özellikle dikey atletizm tehdidiyle kat yapabilen oyuncuları var. Bir de şöyle bir sıkıntı var abi. Ligin en iyi pasörü ve en iyi karar vericisi neredeyse. Rakibin uzunu.
Neredeyse
Yani
değil
o
canım
yüzden
öyle yani.
yani hani işte en iyisi. Ne olacak? Nikola Jokic yürüye yürüye hani 25, 10, 12 falan yapacak muhtemelen. Böyle bir seri olursa. Hücum ribaundlarından çok ciddi katkı sağlayacaklar. İşte Aaron Gordon da oradan beslenecek. Jokic de oradan beslenecek. Yardım getirin. Michael Porter Jr.'ın zayıf taraftaki köşe şutunu boş bırakacaksın. Bir yerde çünkü hani, sen oraya close-up yapmaya çalışsan bile Jokic'in post-up'ından geç kalacaksın. MPJ'de şutu yukarıdan çıkartan bir oyuncu. Bozmaya çalışsan bile geç kaldığın için, kısa kaldığın için etkilenmeyecek bile. %45'le, %50'le üçlüğünü atacak. Cemal Murray belli bir ritme girebilir. Hani o da Dort, gerçi güveniyorum Dort'a soğumadı ama hani Cemal Murray'ın birebir de bozulması serinin kaderini çok etkilemez. Yani etkileyecekse de o seri bu seri değil. O yüzden hani savunmadaki soru işaretlerinin çok fazla olmasından dolayı, takımın uzun rotasyonun çok kısa ve ince olmasından dolayı yani ben ciddi bir eşleşme problemi yaşayacağımızı düşünüyorum. Bir de ister istemez seride yıpranacak abi takım. Yani şimdi iki tane play-in maçı oynamış olacak gelirse yani. Pelicans Minnesota'yı elediğini düşünelim. İki tane çok yoğun geçen deplasman play-in maçları oynamış olacaksın. 82 maçlık çok yoğun da bir dönemi oldu sanırım. Hani ben çok yani mukavemet gösterebileceğini düşünmüyorum. Bir tane yakın geçen bir maç olur böyle içeride. Onu alırsak alırız, alamazsak da yani 4-0, 4-1 diyorum. Yani 4-1 diyeyim yani bu güzel takımın hatırına. Tanrı'nın geçtiği senaryoda 4-1 olacağını düşünüyorum ben en iyi senaryoda. Minnesota kısmı ise biraz daha enteresan hale gelebilir bence. Hani daha fizikli bir takım. Yani Minnesota'nın bu
Büyük bir
seriyi,
takım Minnesota yani.
Minnesota büyük bir takım yani. Hani Gobert en azından bizim takımdaki uzunların hepsinden daha iyi savunma yapacaktır Jokic'e karşı. Yeterli olmayabilir çünkü Jokic'in Gobert'e karşı şeyi biliyoruz yani. Bir tane meşhur meme var ya.
Tam onu atacaktım. Bro, I have 47.
Aynen yani. I got diyecek Gobert. Diyecek yok işte bro yani. Kanka 50 attım üzerinden ya falan diyecek. Ama en azından yok için kullanılış biçimini biraz değiştirebilir. Yani normal sezonda çok fazla yok için işte pota altında oynadığını, post-up'la oynadığını ve oradan takımın çok ekmek yediğini gördük. En azından şunu yapabilir Minnesota. Yok içi daha fazla dışarıda konumlandırabilir. Daha fazla üçlük atmaya zorlayabilir. İyi atıyor ayrı bir konu. Ama konfor alanı biraz çıkartıp hani yok içi en azından ben bir skorere çevirdim. Takımın kalan yapısını olabildiğince bozmaya çalıştım falan deyip en azından şey diyebilir. Yani Denver'ı kendi istediği şekilde oynamaya belli ölçüde itebilir diyebilirsin. Ama o da şey değil. Hani o da bunu çok ciddi bir seri haline getireceğini düşünmem değil. Diğer taraftan savunma tarafına gelelim Denver için. Denver rakibin en iyi oyuncusunu olabildiğince işte KCP ya da şeyle savunup Aaron Gordon'la savunup ikili oynarda agresif ikili sıkıştırma getiriyor. İkili sıkıştırma çok agresif yapmasa bile en azından yok için bir perde seviyesini tutuyor. Abi orada hem biraz da şey gözü Alexander. Özellikle Anthony Edwards o ikili oynanan o pasları verme konusunda çok şey değiller. Buna okuma konusunda biraz sıkıntı yaşayabiliyorlar. Böyle olduğu zaman da yok için o savunma planı, çabuk elleri aslında iki seride de şey yapabilir. Yani rakibin hücum akıcılığını, hücumda yarı saha üreticinin biraz bozabilir. Yani o işte bir bakmışsın işte 7 saniye kalmış ve Minnesota hala hiçbir üretememiş. Bu mesela pekala bizim karşımıza çıkabilir. Ya da işte atıyorum aynı şey Thunder için de geçerli. Ben o yüzden şey değilim. Minnesota daha iyi bir seri olur. En azından güzel bir seri olur. Yakın geçse de 4-1 falan bitse de güzel 2-3 maç izleriz gibi geliyor bana. Ama hani ikisinden Denver'ı sadece biraz sezonun sonunda oluşan o pası atmak için fayda sağlayacağını düşünüyorum Denver yani bu seri. Onun dışında Çok da bir endişem yok açıkçası.
Çok iyi, çok iyi anlattın ya. Ekleyeceğim şey yok. Sadece şunu diyeceğim. Thunder ile eşleşirlerse şey bir maç 40 atar.
Çok çabuk.
Minnesota ile eşleşirlerse şey Anthony Edwards bir maç 40 atar.
Hani, onu alırlar zaten.
Bu arada biz hani şey yapıyorduk, çılgın tahmin yapıyorduk.
Ha, unuttuk onları. Üçüncü seride kalmıştık şeyde. Sixers Nets.
Aynen. Sixers çılgın tahmin. Brooklyn kazanır.
Evet.
Evet, New York çılgın tahmin. Jalen Brunson 2 maç triple double yapar.
Benim o seride çılgın tahminimi söyleyeyim mi? Brunson'la Mitchell karşılıklı aynı maçta 40 sayı verir atar.
Vay. Bubble vibes diyorsun.
Mesela.
Bu maçtaki çılgın, bu serideki çılgın tahminim Minnesota 7. maça götürür. Oklahoma'daki çılgın tahminim Jalen Williams bir maç 20-15 yapar.
Guard olanı diyorsun değil mi?
Jada bu diyorum işte ya.
Jada. Evet. 20 sayı.
Guard 15... olan mı o?
Evet. Kanat olan işte yani.
Tamam. Yani.
Bizim şeydeki çılgın tahminimde.
Şey olan diyorum.
Bizim şeydeki çılgın tahminim ne olsun? Düşünüyorum. Bulamadım. Şey diyeyim o zaman. Nuggets her maç en az 110 sayı atar. Yani bu.
Tamamdır.
Çok Minnesota... çılgın olmadı ama. Minnesota eşleşmesinde de bir maç hem Gobert hem Towns atılır. Yani 6 faul olduk pardon. Yok hiç ikisini de kırar diye düşünüyorum.
Okey. Devam.
2'ydi. Ne düşüneceğimi gerçekten bilmediğim bir seri bu. Çünkü Minnesota şeyin Memphis'in kendi problemleri var. Kendi sıkıntıları var. İşte sakatlıklar da çok doğru rantlı zaten ki devamında hani Morant problemleri o herkesin malumu. Diğer taraftan Lakers ya hani işte 2-7 oldu ya buradan işte bir çıkabilir mi falan diyorsun ama sezon sonunda bütün maçlarını kazanmak zorundaydı Lakers ve birçok maçı çok zor kazandı. Yani onun eline
asmış. Motor tekleye Utah... tekleye geliyor.
Efendim?
Motor tekleye tekleye geliyor.
Aynen öyle. Yani kazanması gereken işte 2 Utah maçı var ya bir tanesini uzatmana zar zor kazanlar. Sezonun son maçı ya artık hataya yer yok. Yine Utah eksik işte birçok oyuncusu oynamıyor, sakat yatırıyor vesaire. Yine çok yakın geçen maçlarını kazanıyorsun. Play-in maçı Minnesota sattı resmen. Hani yine mutlak kazanman gereken maç. Hani Lakers da ikna ederek gelmiyor. Kazanıyor da ikna etmiyor. İşte o yüzden çok ya iş biraz şeye kalıyor. Biraz açıkçası sahada görmemiz gerektiğini düşünüyorum yani bazı şeyleri. O yüzden inan neyi seçeceğimi, ne yorumlayacağımı yani anlatırız birazdan ama ilk izlenemiş de oldu. Yani bu seriyle alakalı neyi seçeceğimi çok öngöremiyorum. Sen belki bu noktada yardımcı olmak ister.
İşte serilere sorular sorarak gidiyoruz. Bence Morant karşısına kim çıkacak potayla arasına?
Ben şimdi... düşüneceğimi söyleyeyim mi? Tahminim. Bence Vanderbilt atacak üzerine. İkili oyunlarda da üzerine iki kişi atacak. Yani çok agresif trap olmasa bile. Ya şey diyeyim. Minnesota maçında Anthony Edwards'ı yaptıklarını yapacaklar diyeyim. Çünkü ama geçen sene Morant Minnesota'ya karşı biraz...
kurak bir oyuncu şey.
Geçen sene biraz o çok kasıldığını görmüştük şeyde. Yine benzer bir savunma planıyla Minnesota çıkmıştı. Hatırlıyorsun. Orada Morant çok bocalamıştı. Ha bu sefer de Bane çok fark yaratmıştı. Yani evet. O oluşan boşluklardan. Sanki benzer bir şey Darvin Ham yapmayı seviyor. İşte Jokic'e, Doncic'e, işte Edwards'a, işte Shai Gilgeous-Alexander falan ikinci sıkıştırma getirip onları o takım yenmesini istemeyebiliyor. Benzer bir şeyle başlayabilir. En azından başlangıç diyeyim. Bu da tabii Desmond Bane'i biraz şey yapabilir. Ön plana atabilir.
Böyle olursa bence Memphis avantaj elde eder. Çünkü bence Bane daha iyi bir karar verici Morant'tan.
%100.
Hani o yüzden ben hem olsam bunu yapmam. İlla da bir noktada vazgeçer. Çünkü iyi şütörleri var Memphis'in. İşte Kenar, Bane falan filan. Jaren Jackson. Ama işler gerçekten birebir savunuyoruz. Ve işte perdeden sonra devam ediyoruz. Yani playoff basketboluna geldiğinde. Şunu düşünüyorum. Abi Morant konforlu şekilde turnike atabildiği, potaya kadar delebildiği, foul alabildiği bir konfor alanı yaratırsa kendine. Lakers için işler moralman. Hani şu an serinin mental favorisi Lakers. Bir şampiyon, bir oyuncu şampiyon bir. İşte LeBron ve Anthony Davis'e sahip. Öbür taraf gerçekten psikolojik olarak çok yıpranmış vaziyette. Ama Morant o özgüveni bu genç takıma getirebilirse işler çok hızlı tersine döner. Hani Memphis 2-0 giderse 3-0 ölüm kalım maçı. Hani,
tabii.
Lakers'ın ilk iki maçtan birini çalması lazım. O yüzden ne yapacağını hızlı karar vermesi lazım. Hani serinin ilerleyen maçları değil olay. Lakers'ın 2-0'la dönmemesi lazım Los Angeles'a.
Bence bu bağlamda iki takım için de bence maçlara iyi başlamak çok kritik.
Tabii ki, tabii ki. Hani biraz gün gün serisi olacak. Ben şaklabanlığı bırakıp abi 5 numaramız Anthony Davis sensin. Zayıf taraftan yardım geliyor. Hani o yüzden bu konuda savunma, hani potayı kimin koyacağı Lakers'ta çok kritik olduğunu düşünüyorum. Öbür taraftan Lakers hücumda acayip değişmedi. Acayip değişimler yaşamadı. Sadece savunmadan hücum üretebiliyorlar artık. Ve Austin Reeves foul oluyor. Ne alakaysa.
Austin Reeves'e o foulleri veriyorlar diyelim.
Düt. Austin Reeves topu eline alınca trafik polisi oluyor hakemler. Memphis'de yani Jaren Jackson'a karşı kim penetre edebilir şu an şu Lakers kadrosunda? LeBron penetre etme işini bıraktı.
Evet.
Yani Reeves Memphis'te o düdükleri alabilir mi Tennessee'de mesela? Hani soru şu. Jaren Jackson'ı ne kadar atabilirsin sağdan dışarı? Yani Jaren Jackson Anthony Davis post-up'ları mı çözün mesela? Nasıl yaklaşacaksın potaya? Anthony Davis post-up'ları mı?
Bence Xavier Tillman'la savunacak zaten.
Ya öyle de yani bir noktada eşleşecekler. Yani hiç olmadı aşağıda şey yaparsın. Switch getirecek. Bir pick yaparsın Anthony Davis'e.
Tabii yani evet.
Foul alsın. Foul aldıralım Jaren Jackson'a diye ama Lakers bu sistemde o yarı sahadaki şeyi nasıl sağlayacak? Oyun akışkanlığını. Bu da kritik bir soru. Çünkü çok yetenekli yan parçaları yok. Çok bazı işleri yapan yan parçaları var. Hani mesela Rui Hachimura'ya nasıl bir rol bulacaksın? İşte şu Vanderbilt'in rotasyonundaki çocuğun ismi ne? Portland oynadı.
Wenyen Gabriel.
Wenyen Gabriel'a nasıl bir rol bulacaksın? Evet tamam anladık. Şeye koyacaksın. Ama dunker spot'a koyacaksın ama Jaren Jackson'ı boş mu? Jaren Jackson gerçekten free safety olarak pota mı koruyacak? Yılın savunmacısı. Hani ince işçilik, koçluk işleri çok var bu seride Lakers adına. Ben de Darvin Ham'in koçluk işleri, beyler savunmada ben size bir plan ve bir ezber çiziyorum ama hücumda kafanıza göre. Büyük topçularsınız çıkın oynayın. Rıdvan öyle diyormuş Fenerbahçe'nin hocası iken. Beyler siz büyük topçularsınız çıkın oynayın diyormuş. Sonra MTK eş tabii. Hani bana Darvin Ham'in hücumdaki planları çok kompleks gelmiyor izlediğimde. Bu seri gerçekten kompleks yapılar istiyor. Özellikle Lakers top kaybetmelere başlarsa cezası büyük olur. Çünkü hani bu takım 35 dakikada koşamaz Memphis'le. Memphis bir koşmaya başladı mı çok koşar Lakers'a karşı.
Aynen.
Ben o yüzden ilk iki maçın çok yani seriyi çok erken belirleneceğini düşünüyorum kaderinin. Hani ilk maçta da ilk maç bence hatta bayağı anlarız bir şeyleri. İlk maçta kime güveneyim? Ja Morant'e mi LeBron James'e mi? LeBron James'e güveniyorum. O yüzden ben 1-1, 2-2 ve decisive game 5 olacağını düşünüyorum. Onu da zaten konuşuruz illa. Hani neler gördük neler görmedik üzerinden konuşuruz onu da illa.
Abi şey diyeceğim ben de. Yani Memphis savunmasını belli oyuncuların belli rolleri var değil mi? İşte sen işte az önce free safety olarak oynamasından bahsettin Jaren Jackson Jr.'ın. Morant'ı saklamaya çalışıyorlar bu yapı içerisinde. Dylan Brooks'lar ekibin en iyi oyuncusunu savunuyor ki LeBron James'i karşı atacaklar. Şimdi savunmada biraz Golden State bunu çok güzel yapıyordu geçen sene. Savunmada Memphis'in rollerini değiştirebildiğinde yani sen aslında şeye saldırabildiğinde Ja Morant'a saldırabildiğinde Jaren Jackson Jr.'ı toplu oyunu savunmaya itip, aksiyon içerisinde itip onu free safety olarak kullanmamaya sağladığında sen gerçekten Memphis savunmasını işleyebiliyorsun. Onların savunmadaki personel sıkıntılarını işleyebiliyorsun. Çünkü Tyus Jones kısa, Morant kısa, işte şimdi Luke Kennard var, o da kısa, ince. Yani kötü savunmacılar var bu takımın. Tillman fiziğinin yani üzerine bir savunmacı, dikli boyunca pozisyon bilgisi falan gayet iyi. Ama kısa yani sonuç olarak en basitinden. Bir eşitme problemi yaratıyor. Jaren Jackson Jr. mevzusunu sen zaten anlattın. Hani ne kadar sağda tutabileceksin, ne kadar faal yapmana kalabilecek. O her zaman bir soru işareti. Bunu yapabilecek mi Lakers? Bu çok önemli. Yani LeBron şey yapan şey yapacaktır yani serinin işte ilk maçın son 8 dakikasına yakın girdik diyelim. Morant sahada. İşte Morant kimi savunuyor? Austin Reeves. Gel bakalım perde yap mesela. Ama işte Austin Reeves'e D'Angelo Russell'a özellikle bir playoff serisinin maç sonlarını oynama konusunda ne kadar güveniyorsun? Dennis Schroeder ne kadar şey yapacak? Yani Morant bu oyuncuların birini savunacak maç sonunda. ne kadar güveniyorsun mesela? İşte LeBron o perdeyi aldığında eskiden olsa oluşan boşluktan hızlanarak potaya giderdi. Gidemiyor şimdi o kadar eskisi kadar. Açık alan bulduğu zaman gidiyor. Ama dar alanda o kadar gidemiyor. Özellikle maç sonlarında çok ili bitmiş şekilde kalıyor. Yani Lakers'ın maç sonlarını nasıl oynayabileceği, bu Memphis'in savunmadaki personel problemini ne kadar eşleyebileceği çok kritik olacak. Memphis'te de şu var, kayıtsız şartsız tempo kasması lazım. Yani sorgusuz sualsiz tempo vermesi lazım. Ama işte ya bunu hep sen söylersin, tempo yapabilmek için önce rebound alman lazım diye. İşte Vanderbilt'in mesela hücum rebound tehdidini ne kadar elinden alırsın mesela, atıyorum. Yani detay kalacak ama çıkıp ilk maçta 4 tane 5 tane hücum rebound alması şaşırtmaz seni. O senin 4 pozisyon 5 pozisyon daha az geçip bulmanı yol açmış olacak en nihayetinde. Yarı sahada daha fazla kalmış olacaksın. Neyse, ne olursa olsun yarı sahada çok iyi bir savunma takımı. Özellikle takaslan verilir. O yüzden çok seyirci sahası olan, çok böyle maç dinamiklerinin belirleyici olacağını düşündüğüm bir seri. Açık konuşmak gerekirse Taylor Jenkins'in de playoff'taki şeylerine çok güvenemiyorum. Yani koç geçen seneki Minnesota serisi, yani geçen seneki Minnesota serisi daha kolay bitmeliydi bence. Özellikle o dağınık, o ne yaptığı belli olmayan Minnesota'ya karşı. Biraz Taylor Jenkins hoca da sezon içerisinde kurduğu yapıya fazla güvenebiliyor. Senin bahsettiğin o mikro işleri daha fazla görmemiz lazım bu seride. Diğer taraftan Darvin Ham de çok hani takımı bir arada tuttu. Evet, güzel. Bir takıma bir kimlik, şahsiyet kazandırdı. Bunlar hep güzel ama yani o da çok anladığımız kadarıyla bir Quinn Snyder ya da ne bileyim bir Brad Stevens şeyine sahip değil yani, işin cümsasında. Dehasına sahip değil yani. O yüzden tahmin yapmak çok zorlanıyorum. Biraz sahada görmemiz gerekiyor. Dediğim gibi ilk maçtan 3 aşağı 5 yukarı belli olur.
Yani o yüzden bence de izleyişli. New York Cleveland'la bir de bu gerçekten izlemesi keyifli şeyler olacak.
Katılıyorum abi, katılıyorum.
Bu biraz ama şey keyfi olacak hakikaten. Geçen seneki Minnesota Memphis Hebeli Übelisi keyfinde olacak.
tahmin olarak ne diyorsun?
4-2 5. maçı kazanan.
Ben de 4-2 Memphis diyorum ya. Hadi bakalım.
Okay.
Çılgın tahminin var mı?
Çılgın tahminin var mı? Bulalım. Serinin en skor oyuncusu Desmond Bain olur.
Güzel.
Bunları tablo mu yapsak ya?
Ona bakarız abi de.
Aynen. Yani yetişmez ama hoş.
Moran asisten çok top kaybı yapar bu seride.
Oha. Oha. Oğlum ama şimdi şöyle düşün. İkili yardım gelecek. Bane'e çıkacak top. Bane şut atacak. Bu asist.
Biliyorum.
Tabii yani. Bu ne diye sormadım. Hani.
Asist bence nedir? Top...
asist. Şimdi veriyoruz ya topu. Hani.
Hani sayı olan şuta verilen ha. Pas.
Hani ben ver diyelim ki ben verdim. Benim elimde top var. Sana doğru attım. Sen aldın, potaya attın, girdi.
Evet.
Bence yok abi, çok şey oldu. Çok çılgın oldu.
Ya biraz da çılgın gidelim dedim ya.
Çok çılgın oldu.
Ya bu çılgın tahminlerde tuttuğuma şeyim yok zaten. Yani şu anda biraz podcast'i konuşurken çılgın tahminlere de kafada kurmaya çalıştığım için o yüzden çok şeyim yok yani. Biraz da tutarsa da biz dedik deriz yani. O yüzden diyorum. Peki, şeye geçiyorum abi. 3-6.
Geçelim abi.
Kings, Golden State Warriors. Hı hı. Şimdi Kings çok güzel bir sezon geçirdi. Hakikaten yani sezonun en güzel sürprizlerinden biri oldu. Herkesin malumu. Golden State çok büyük bir hayal kırıklığı ile sezonun önemli bir kısmını devam ettirdi. Deplasman'da çok fazla maç kaybettiler. Yani 8 galibiyetine var yani Golden State'in deplasmanlarda. İşte Wiggins şimdi döndü. Nasıl döneceğini bilmiyoruz. Mike Brown geçen sene Golden State'in yapısındaydı. Şampiyon bir asistan koç olarak Kings'e geldi. Ve Golden State'in geçmişini biliyoruz şey konusunda. Şampiyonlukları ortada. Geçen sene zaten sezonu kötü kapatmalarına rağmen şampiyon olmuşlardı. Bu serinin sorusu sence ne? Onu sorarak başlamak istiyorum. Ben şunu düşünüyorum abi. Sabonis'i hücumda bir skorer çevirebilecek mi bence Golden State? Bence önemli sorulardan biri bu olacak. Diğer taraftan da Kings savunmada Sabonis'i ne kadar Curry'e karşı, Curry'nin off-ball hareketine abi, karşı sağlık tutabilecek bence olacak.
Yani çok güzel bir cevap hazırlamıştım. Soru ne diye sorduğunda bıraksan Sabonis diyecektim. Şimdi açıklamış oldun. Şimdi ben de bir daha açıklayacağım.
Lütfen sen detaylandır diye söyledin.
Şimdi bu arada bence bu sezonun MVP ödülünde 5. olması gereken kişi Domantas Sabonis.
Yani sen bu takımdan bir MVP çıksa Sabonis olmalı diyorsun.
Evet.
Fox'e.
Evet. Okay, evet. Tamam. Yani look at the tabela istatistiklere bakın. Acayip istatistiklerim
var. Tabii canım.
Yani bu takımın en iyi oyuncusu Fox diyen adama da saygım var tabii. Ama bence hani bu sezon parlayan performans Sabonis. Abi şimdi şu. Stephen Curry'yi 4 kişi 5 kişi savunmanla hani drop murop o iş olmuyor. O iş olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Bir, Sabonis buna ne kadar cevap verebilecek?
Hı hı.
İki, abi Draymond Green ile oynayacak Sabonis ve Kevon Looney ile oynayacak bir de.
Evet.
Hani bu adamlar yok içi mok içi delirten adamlar. Pozisyon biliyorlar, sertlik biliyorlar, şampiyon oyuncu tecrübeleri Allah kadar. Hani ona karşın Sabonis ilk defa bu rolde şey oynayacak, seri oynayacak. Hücumda ne yapacak Sabonis? Yani Draymond Green çünkü o Sabonis'in beslediği kanalları Draymond Green baskılıyor olacak.
Hı hı.
Öte yandan hani De'Aaron Fox için de uygun bir savunma değil. Yani Draymond Green gözümde playofflarda o kadar büyüyor ki hani şeyi falan görüyorum. İlk maç ilk devreden 3 blok yapan Draymond Green De'Aaron Fox'a karşı falan görebiliyorum.
Hı hı.
Hani Stephen Curry ile Draymond Green De'Aaron Fox'a Zavantos Sabonis'e karşı şeylik konusunda zaafsızlık konusunda çok büyük fark yaratıyorlar. İşin savunma tarafında bunu idare edebilecek parçaları var New Golden State'in. Hücumda savunma tarafında. İşte Clay katkıda bulunabilir Draymond'un eksiklerine. Steph Curry'nin eksiklerine. Kevon Looney potanın etrafında katkıda bulunabilir. Gary Payton katkıda bulunabilir. İşte Dante DiVincenzo'yu savunmada enerji oyuncusu olarak kullanıyorlar. Ama Sacramento daha böyle makine gibi oynayan bir takım ve bir dişliği çekmek oradan. Sabonis dişlisini çekmek ya da Fox dişlisini kırmak. Bir ton yapıyı bozabilir. Yani birden Kevin Hurter'ın eline bakıyor Sacramento diye konuşabiliriz burada.
Ya da Malik Monk niye bu maç 20 tane şut denedi?
Gibi şeyler. Keegan Murray nerede abi? Falan tarzı şeyler. Abi orada Barnes'ın post oynama ne alakası falan tarzı.
Ya bu oda ne yapıyor abi? Savunmada ne işi var ya?
Yani. O yüzden hani ben Golden State'i ciddi favori görüyorum. Ciddi favori görüyorum.
Ben de favori görüyorum da o kadar ciddi değil bende.
Hani bence 3-1 ile gidilir Sacramento'ya 5. maça.
Ha ben de öyle düşünüyorum bu arada. 1-1, 3-1, 3-2, 4-2.
Ha tabii Golden State onu yapıyor. Hani vitesi çekme işini yapıyor. Geçen seneden de biliyoruz. Hani bence Golden State in 6. Hani mikro taraflarına inecek olursak eğer Poole Hurter'e karşı gibi işler kalırsa sahada ki Steve Kerr bunu vermeyecek kadar tecrübeli bir koç bence ama öyle mini eşleşmelerde çok büyük fark yaratabilir Sacramento. Ve tabii Sacramento'daki playoff atmosferini ben hiç yaşamadım. Sen yaşadın mı?
Yok abi yani.
Çılgın bir şey olması lazım o.
E tabii ki.
Hani şehrin tek spor takımı bildiğim kadarıyla Sacramento Kings. Hani futbol takımları yok. Hı-hı. Sacramento diye bir böyle şey takımı da NHL takımı falan da duymadım. Hani gerçekten Kaliforniya'nın ortasında spora, playoff sporuna sutamış bir kitlenin gerçekten o takımı böyle coşturması lazım ve böyle ilk maçı taraftarın kazanması lazım. Ancak gazlar indiğinde o oyunlar daha ayrıntıya gittiğinde o tempolar daha zor yakalandığında Draymond Green ve Stephen Curry'si olan 8 senedir kazanıyor her şeyi.
Evet.
Hani
ben de
o yüzden Sacramento için çok güzel bir sezondu ama çok sert başlıyorlar playoff'a. Yani Golden State'ten kaçınabilmelilerdi.
Yani ben de birkaç şey söyleyeceğim abi. Son olarak ondan sonra da şey söyleyeceğim. Kings peki bu seriyi nasıl belli bir şey haline getirebilir? Abi Kings ya bir kere pozisyon oyunu kazanması lazım. Bu Golden State'e karşı konuştuğumuz bir şey. Yani top kaybını daha az yapacaksın. Kings bu sene bu işi çok iyi yapıyor. Yani çok yüksek tempo yapmasına rağmen top kayıplarını belli bir şekilde limitlemeyi başardı ki bunun temel sebebi de Sabonis için vardı zaten. Ve şey abi, bütün bir bakma. Şimdi Golden State normalde şeydir. Hani hep Cleveland serilerinden hatırlıyoruz işte OKC serilerinden, Toronto serilerinden. Hani Golden State'in savunmada biraz ince kalmasını, kısa kalmasını hep hücum bakmanı saldırarak rakipler işlemeye çalıştı. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Golden State'in hücum yapısı işlediğinde yani Golden State'i sen sürekli perdelerden takip etmeye çalışmak. Curry topu aldığında Curry'nin karşısında değil de arkasında olduğunda Golden State'de bu sefer Kevin Looney gibi, işte zayıf tarafların Andrew Wiggins gibi, Gary Payton gibi oyuncular çok fazla ekstra hücum vatlarını alıyorlar. Mesela geçen seneki Dallas serisi bunun güzel bir örneği.
Hı hı.
Yani o üçle baskı yapmaya çalıştın. Bu sefer ne oldu? Curry'i arkadan takip ediyorsun, Clay'i arkadan takip ediyorsun. Ne oluyor? Curry, işte Poole vesaire turnike idmanı yapabiliyor. Onlar kaçırsa bile arkada Kevin Looney bekliyor. Hücum ünvanını tehdit olarak Draymond Green bekliyor ve bu bir yanda şey görmüştük yani tam tersi beklenirken belki Golden State'in ikinci şans sayılarından çok fazla ekmek yediğini görmüştük. Şimdi benzer bir şey bence burada da olabilir çünkü savunma personeli sıkıntı Kings'in ve Curry'e çok anlam yükleyecekler. Bu da ister istemez savunma arka tarafta belli başlı açıklar getirecek. Golden State bu bağlamda çok fazla hücum ünvanı alabilir. Bir kere bunun bir şekilde engellemesi lazım. Nasıl engelleyecek bilmiyorum. Diğer taraftan bence önemli noktadan biri abi Kings şey yapabiliyor yani çok fazla potayı zorluyor. Sabonis'e zorluyor. İşte Fox'a zorluyor. Monk'ta gidiyor. Golden State de bu sene gerçekten bu şey konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Yani rakibin karşısında kalabilme konusunda çok problemler yaşadığını gördük ve serbest satış diferansının çok negatif anlamda Golden State'in karşısına çıktığını yine sezon içerisinde çok gördük. Yani Fox'un agresif olduğu, sürekli potaya gittiği işte Monk'un ya da Sabonis'in bir şekilde o fiziksel anlamda üstünlüğü kurduğu bir ortamda belki o serbest satışlarındaki o diferansın Kingsley'ine işleyebileceğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan da bence Bench'i de daha iyi. Yani Monk özellikle ben bu sene Monk'u Poole'dan daha fazla beğeniyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Belki bu Bench'ten bir şeyle katkılabilirler. Ama bunlar hep şey böyle yani tek maç değil iki maç kazandırabilir belki Kings'e bu iş. Son olarak da şey söyleyeceğim. Bence acayip bir tempo olacak. Yani tempodan bayılacağımızı düşünüyorum. Böyle devre arasında falan bir bizim de bir molaya çıkacağımızı düşünüyorum. O kadar yüksek tempo bir şey bekliyorum. Ben seri bekliyorum. Çılgın tahmin olarak da şunu söyleyeyim. 6 maçın en az 4'ü blowout olur.
Oha.
Evet. Yani 15 sayı üzerinde biter değil. Hani,
maşallah.
Geçiyorum. Var mı senin çılgın tahmin ne bu arada?
Kevin Hurter bir maç game winner atar.
Oo güzelmiş bu.
Evet. Evet.
Geçiyorum abi.
Bu seri çok tatsız olacak biliyor musun? Şey serisi. Suns Clippers.
Buyur abi direkt başla sen. Ben bir şey sormadan.
Ya, o kadar tatsız bir seri olacak ki. Gerçekten çok canımız sıkılacak izlerken. Yani hikayesi olabilir ama basketbol namına çok kötü olacak bu seri. Çünkü iki takım da basketbol namına çok az şey yapıyor. Hı hı. Hani çok ezber oyunlar oynuyor. Çok idealize edilmiş bir basketbol oynuyor. Yaratıcılık, koçluk yaratıcılığı çok az. Hani büyük yapılar şeyleri işte yan rol bir yerde yan rol kalitesi çok kötü diğer yerde oyun yoğunluğu çok kötü. Hani herkes bu seriyi böyle çok şey yapıyor highlight'la bakıyor ama bence o kadar iyi bir seri olmayacak.
Paul George yok bu arada yani bilmeyenler için söyleyelim. Serinin en azından başını kaçırması zaten bekleniyor yani kesin kaçıracak. Seride oynar mı da bilmiyoruz.
Yani o yüzden baktığımızda bu çok can sıkıcı bir seri olacak. Kevin Durant son 20 maçında 18-2'ymiş. Böyle bir istatistik maşallah geldi dün. Maşallah. Ama o da işte çok fazla maç oynamadı. Hani Phoenix zaten bu sene izlemekten en tiksindiğim takımlardan biri. Yani Chris Paul o kadar bitti ki. O oyun asla akmıyor. Hani çok ite kaka, çok sert bir hücum oynamaları gerekiyor. Hani o da idealize yapıyor. Hani o yaratıcılığı siliyor. Zaten Clippers için en sene başı konuştuk. Yani ben bu Clippers'tan vazgeçecek olan ama Russell Westbrook en azından heyecan katıyor takıma.
Evet.
Bir bilinmezlik katıyor oyun işin içine. Hani bakıyorum şey gibi geliyor bana. İşte Phoenix'tekileri Phoenix kazanır. Clippers'daki maçları Clippers kazanır. İşte 5. maça geliriz Phoenix kazanır. Clippers kazanır. Falan gibi böyle bir şey görebiliyorum. Serinin soru işaretlerine bakacak olursak bir şeyi kimle eşleşecek? Aiton'ın pick and roll'ları neyle savunacak? Hani Big Block mu Switch mi? Switch işi varsa Aiton'a bakıyor işler biraz. Hı-hı. Ki Switch içinde çok büyük sıkıntı yaşarlar. Hani Kevin Durant de Devin Booker'ı da çok cezalandırır. Drop içinde hani bu Clippers kadrosunun kurulmasının nedenlerinden biri işte Kawhi Leonard da iyi savunmacı, Paul George da iyi savunmacı. İşte biz bu takımı da sürekli savunmacı kanatlar atacağız içeri. Ve hani Terminator Switch savunmacısı olacak bu takımda plan. Ancak o savunma fikri yok ortada şu an. Yani fikirden ziyade şey yok. Kalmadı oyuncular yani.
Doğru hani, abi. Yani,
Kawhi'nin zaten savunması çok düştü. Paul George zaten sakatlanıyor. İşte Marcus Morris iyi savunmacı bellenirdi. Direkt rotasyon dışına çıktı. İşte Covington 5 numara falan. Hani o fikir kalmadı ortada. O ideye kalmadı. hani diyelim ki Zubac potaya devrildi, potaya düştü. O zaman da Devin Booker'la Kevin Durant'i eklemeli, şey yapmalık, oynamalık çok büyük bir orta alan, orta mesafe bırakıyor olacaksın. Orta mesafe alanı bırakıyor olacaksın. Bu arada podcast'in ikinci saatinde cümleler kayıyor biraz, özür dilerim. öte tarafta Clippers rotasyonun genişliğinde çok daha kaliteli Phoenix'e göre. Ve Clippers, Phoenix'in bazı rol oyuncuları çok büyük zarar veriyor takıma. Hani Terrence Ross'un kalmamış işi NBA'de. O çok belli. Hani Şariç'in gidişi büyük bir yoksunluk bence. Hani Cameron Payne tamam çok güzel bir hikayeydi ama hani lütfen ciddileşelim yani. Payne mi bu iş? Öte tarafta Eric Gordon fena katkı vermiyor. Russell Westbrook fena katkı vermiyor. Yani şaşırırsın bu isimlere. İşte Covington'ı yeniden kazanmayı başardılar ne alakaysa. Bones Island savunmada çok kötü bir oyuncu ama işte Cameron Payne bayağı canını sıkacaktır hücum işin diğer tarafta. Hani o yüzden ben iki takımın da serinin kendi tutan maçlarında öne çıkan özelliklerini parlatıp hani rakibi şahmat ederek kazanacağı maçlar bekliyorum. Ama bu kötü bir serinin tanımı. Mesela geçen seneki hangi seri olabilir? İşte geçen seneki serileri de hatırlayamıyorum nedense ya.
Şu anda bir yana kayboldu mu o seriler?
Aynen. Herhalde kim öyle geçen senelik tur?
İlkti Toronto.
O seri iyi olmuştu. Bizim seri 4-0 iyi olmuştu. Milwaukee, Chicago. Diğer takım kimdi lan? Kim koydu Philadelphia'yı? Evet. Miami. Miami, Atlanta mesela.
Miami, Atlanta. Evet.
Aynen. Mesela orada çok daha dominanttı Miami ama hani Miami ya da Miami şey Philadelphia serisi gibi. Yani 4-2 bitti ama hani 5. maç gerilimi bile yaşamadık. Miami vurdu gitti. Yani evet, Embiid'in de sakatlığın etkisi var tabii. Yüzü kırıktı adamın. İşte hani bana öyle bir seri, öyle kekremsi bir seri olacak hissi veriyor. Ama Russell Westbrook bir maçı çıkıp alıp Kevin Durant'e konuşursa hani ben biletimi satın alırım acı o olaya.
Ya zaten ben de Westbrook'un böyle bir seriyle tabii ki olacağını düşünmüyorum ama bir maçta da olsa böyle bir üstünü kurup onun muhabbetini çevirdiğini görmek istiyorum yani maç içerisinde, maçtan sonra vesaire. Gerçi çok daha yapıcı konuştu geçen hani basın toplantısı olmuş. Yani işte bir işte antrenman öncesi ya da sonrası bir muhabirlerle muhabbet ederken yani daha böyle şey olumlu güzel konuştu Durant'la alakalı da yani yine de maça girdiği zaman Westbrook biliyorsun babasını bile tanımıyor yani. O yüzden onu görmek güzel olacak. Ben şey düşünüyorum bu arada. Ya Phoenix'in karşısında mesela ya şey bir takım olsaydı abi. Hani bütün sene birçok şeyi cilalamış, düzeni oturtmuş, savunmada ve hücumda ne yaptı belli olan bir takım olsaydı Phoenix'e karşı en azından daha fazla şey olurdu. Nasıl diyeyim? Phoenix'i düzenli içine çıkartabilirdi. Yani savunmada farklı şeyler sunup Phoenix'i normalden çok daha fazla top dolaşım yapmaya zorlayabilirdi. Birden fazla ikili oyun oynamaya, birden fazla pas yapmaya zorlayabilirdi ama şu anda Phoenix'in yapısı biraz daha şey olduğu için hani orta mesafe işte Durant, Booker bir perde oluyorlar. Onun üzerine gidiyorlar. İşte Chris Paul bir pasör olarak kullanılıyor. Başka bir şey yapmıyor zaten. Hani çok daha şey basit bir oyun yapısıyla oynuyorlar. Onu daha komplike hale getirebilir diye düşünüyordum da Clippers'ın zaten bir kere yapısı oluşmadı daha. Yani hala oluşmadı maalesef. O yüzden bir de ben şöyle düşünüyorum abi ya Kevin Durant'e karşı 2-0 geri düşmek. Hani sen dedin ya mesela Phoenix 2-0 alır. Sonra işte iki tanesi Clippers alır içeride. Öyle saçma sapan bir 6 maçlık bir seri olur diyorsun ya. Abi Durant'le Booker'ın karşı olduğu bir ortamda ben 2-0'dan ona 2 maçta kazanabileceğimi çok düşünmüyorum yalan söyleyeyim. Yani
ben Durant'le Booker'ın öyle killer mentality gidelim orada kazanalım adamlar olduğu düşünmüyorum. 2-0 olunca onlar vitesi düşürürler.
Bir de şu var abi. Mesela geçen sene çok güzel dayak attılar Durant'e, Celtics'e. Yani bu takımın mesela öyle dayak atabilecek bir şey de yok. Hani
tabii
yok. Geçen yani seneki yapısı da yok yani. O yüzden şey geçen seneki Celtics'in yapısının TR'ye yok diyebiliriz yani. Onu zaten
evet, geçen seneki Boston gibi takım yani Boston demiyorum. Geçen seneki Boston gibi takım yok bu senelikte.
Yani bu bağlamda bu hani Durant'in ve Booker'ın konfor alanına çok daha rahat girmesine yol açabilir. Ben Tyloo'nun kısa 5'i çok daha fazla kullanacağını düşünüyorum. Bu arada sen konuş ben geliyorum abi.
İşte Tyloo kısa 5 demişti. Ya Tyloo'nun kısa 5'i kullanması çözüm olabilir. Hani Aiton'a indirme tembelliğine girirse Phoenix evet çözüm olabilir ama ya yine rebound işi sıkıntı oluyor o zaman. Yani kaçırdığın şutlar için çok büyük avantaj elde ediyor. Phoenix. Hı-hı. Ve tempo yapma imkanını veriyorsun. Öbür taraftan sen tempo yapamıyor olacaksın. Hani Paul George da yokken yarı sahada daha avantajlı taraf olan Phoenix olacak zaten. Hani hem hücumda hem savunmada. Hani, o yüzden bilmiyorum ya.
Ben sadece şey görmek istiyorum bu arada. Westbrook muhtemelen serinin bir noktasına böyle Durant'e verecekler. Hani bu yıllarca işte şey Tony Allen'dan beri gördüğümüz bir şey. Chris Paul'un da hatta zaman zaman OKC şey Clippers serisinde bu malum 2014 şey yaptığını görmüştük. Hatırlarsın. Chris Paul savunuyordu mesela Durant'i. Oradan işte ikili sıkıştırma getirip yapıyı bozmaya çalışıyordu. Yani benzer bir şey görebiliriz. Bunu Westbrook'la da yaptılar. Hatta bir Wizards Nets maçını bu şekilde kazandıklarını hatırlıyorum. İlk sezon önce. Benzer bir şey yapabilir. Sen oradan işte Westbrook iki top çalarsa, iki tane kafasına böyle blok patlatırsa Durant bir şey olursa ben onu izlemekle çok keyif alırım ya, onu söyleyeyim. Görmek istediğim en temel nokta o. Ama onun dışında Paul George da yokken Phoenix'i daha önde görüyorum. Bir de abi Trandu serilere genelde yavaş başlayıp hızlı bitiren bir koç. Neydi? Monty Williams'da genelde böyle serilere iyi başlar. O serideki planı bozulduğu zaman kontrol üretemeyen bir koç. Yani bu bağlamda Phoenix'in iyi başlamasını bekliyorum. Bence iyi başladıktan sonra da maç yani seri 2-2'ye gelse bile, hani Trano bazı şeyleri değişse, Kawhi çok büyük oynasa bile, Paul George dönse bile bence hani 6 maçta Phoenix bu işi götürür diye düşünüyorum.
Okay.
Çılgın tahmin.
Çılgın tahmin. Aiton bir maç 30-10 yapar. Çok mu kötü lan?
Yok, ben seri o kadar kötü ki yani çılgın bir şey gelmedi aklıma.
Ha, heyecan mı? Sen de Eric Gordon bir maç 30 atardı.
Westbrook'la Durant bir maç atılır. Aynı maçta. Hadi bakalım.
Westbrook'un triple double yok mu?
İnşallah.
Hayalimiz bu. Fakat gerçekler.
Yani.
Evet.
Evet, sorulara geçelim ya da tahminlere. Senin alıntısının altında iki tane soru
dakika,
var abi.
Bir dakika. Ha. Bitti mi eşleşmeler?
Bitmedi mi?
Aa, bitti, skandal. Aa, ben bir seri daha var diye bekliyorum. Aa, bitti. Doğru.
Senin alıntının altına iki tane soru gelmiş. Tayan sormuş. Wembanyama, Sohan, Kaldin, Vassell yanına FA'den Kyrie eklersek 74 galibiyet alır mıyız? Ben cevaplayabilir miyim bunu? Alamazsınız abi.
Ama izleriz bu takımı.
Tabii canım. Eurozone.com, FED hocanın eşleşmelere dair bir tahmin dahi tutar mı? Tutar ya, niyet nasıl?
Net tutar. En azından bir tane tuturum ya.
Baktın olmuyor abi. Celtics 4. maçı şey dersin değil mi? Trey alsın diye dua edersin böyle. Trey'in her pull-upçından bravo Trey Young. Işıktan Günay. Geçiyorum abi. Benim az soru tweetin altındaki sorulara geçiyorum. Mike Brown sezonun koçu seçildi ve son 10 senenin en başarılı koçu ve takımına sahip oldular. Golden State ihtişamlı günlerine değil. Sacramento en iyi döneminde. Kings turu geçerlerse bu yeni bir çağ başlangıcı mıdır? Yoksa olur öyle şeyler. Çok da şey yapmamak lazım.
Ya Warriors için şey kapanmaya başlıyor yani Draymond Green'in yaşı geliyor bu adamların hani yine seneye de bir tur favori olurlar ama yine işte sallantılı bir sezon, dinlenmeli bir sezon, sakatlıklı bir sezon geçirirler ve yine ilk turda ya bunlar aslında şampiyon takım falan deriz. Hı-hı. Ama ayak sesleri gelmiş olur. Hani o yüzden bir çağ kapama değil. Çağ kapama daha böyle işte emeklilik, finalden sonra emeklilik falan mı oluyor? Hani o yüzden ben büyük yorumlar yapmayı sevmiyorum. Yani seneye gerçekten bir daha favori olabilir Golden State. Neden olmasın?
Asper Hoca. Denver in 5, Lakers in 7. Golden State, Phoenix ikilisi 6 maçta da demiş. Milwaukee, Boston, Philadelphia 5 maçta da demiş. Cleveland 7 maçta da demiş. Şimdi bunu çok büyük oranda tahmini olacak zaten.
Hoca hiç süpürme bırakmamış.
Evet, yok. Onda süpürmesi yok. Salamegri, Buck ve Celtics süpürü demiş abi. Philadelphia, Brooklyn'i 5 maçta geçer. Cleveland, Knicks'i 5 maçta geçer demiş. Batı'da da Denver süpürür. Lakers 6 maçta alır. Kings 7 maçta kazanır. Clippers da yine 7 maçta Phoenix'i eler demiş. Son ikisi biraz iddialı bence. Ama güzel olur. Arda. Abilerim selamlar, iyi yayınlar. Umarım ikiniz de gayet iyisinizdir. Teşekkürler abi. Umarım sen de iyisindir. Playoff arası takım veya oyuncu bazlı birkaç cesur tahmin yapar mısınız? Şahsen ben Kings'in konferansını yapacağını, potansiyel Sixers-Celtics eşleşmesinde Celtics'in süpürge vurabileceğini düşünüyorum demiş.
Vallahi yaptık.
Çılgın tahmin yaptık aslında. Aynen. Onları sayalım.
Ve seri şey gideceğiz yani. Bugün tek podcast çekip bırakmıyoruz.
Evet. Özgür Menemencioğlu. Celtics 4 maçta, Knicks 7 maçta, Sixers 6 maçta kazanır demiş. Onun dışında Lakers 6 maçta, Phoenix 7 maçta, Golden State 5 maçta turu geçer demiş. İlk yani 1-8 eşleşmelerine dair yorumu olmamış hocanın. Zaten onlar da belli yani olmadığı için.
Eşleşmeler belli olmadı.
Aynen. Zaman sinirli. Hı hı. Milwaukee 4.5'ta geçer demiş. Boston Atlanta ya hoca. Boston Atlanta'ya süpürülür yani. Atlanta 4 maçta kazanır demiş. Philadelphia Brooklyn 4.
Eyvallah.
5 maçta geçer demiş. Cleveland Knicks Cleveland 6 maçta geçer. Denver 5 maçta geçer. Lakers 7 maçta eler. Golden State 6 maçta. Phoenix de yine 6 maçta eler demiş. O serilere dair. İsmail Bucks Miami 4-1. Bucks Chicago 4-0. Boston Atlanta 4-0. Philadelphia Brooklyn 4-1. Cleveland Knicks 4-3. Demiş Doğu için. Batı'da da Denver kim gelirse gelsin 4-1 eler demiş. Lakers 7 maçta Memphis'i geçer. Golden State Kings'i 6 maçta geçer ve Phoenix'i yine 7. maçta Clippers'ı eler demiş. Mustafa'nın tahminleri var. Bucks kim gelirse gelsin 6 maç eler demiş. Boston Atlanta'ya 8-0 kaybeder demiş. Mustafa Celtics'i mi?
Galiba.
Evet Celtics'i, yani şaşırmıyoruz tabii bunlara. Philadelphia ve Cleveland 6 maçta geçer demiş. Denver Minnesota'yı 4-0. OKC'yi 4-1 eler demiş. Hoca herhalde bana kıyak etmiş yani burada. Hani Wolves'a maç verir, bize maç verdiğine göre. Lakers'a Golden State 7 maçta eler demiş. Hatta buzzer ile kaybediyor Kings diye de parantez içine eklemiş. O çok dramatik olur yani. O çok üzülürüm açıkçası Kings'in bu şekilde elenmesine. Phoenix 5 maç eler demiş. Ondan sonra Tolga'nın tahminleri var. Full gerçekçi yerine bir tık çılgın tahminler yapıyorum. Bucks 6 maçta, Boston 4 maçta, Philadelphia 6 maçta, Cleveland, pardon, Knicks 7 maçta eler demiş. Denver eşleşmesi 7 maça gider demiş. Bu bayağı iddialı. Memphis Lakers, Lakers 5 maçta eler. Kings, Warriors 7 maçta Golden State eler. Phoenix, Clippers'ta yine 5 maçta Phoenix eler demiş. Ebu Bekir, benim tahminim yok. Sadece Sir Çakmağ'ın bir şekilde Westbrook'un Durant'ı nasıl eleyeceğini anlatmasını dinlemeye geldim. Valla abi 2 saat podcast yapmasaydık ve Paul George sağlıklı olsaydı ben bir şekilde kılıfını uydururdum da şu aşamada ben bile çok şeye giremiyorum yani. Bu topa giremiyorum açıkçası. Yanın tahminleri. Bucks 5 maçta, Boston 4 maçta, Philadelphia 6 maçta, Cleveland 5 maçta, Denver 4 maçta, Lakers, Golden State ve Clippers'ta 7 maçta serileri geçer demiş. Valla sonuncu tahmin için amin diyorum Can Hocam. Amin diyorum. Furkan'ın bir sorusu var. Hocam playoff eşmeni dışında Kuzma Dinwiddie kavgasına dair yorumlarınızı öğrenmek isteriz.
Ay, tam Kuzma'nın yaptığı falan çok eğlenceliydi.
Evet. Şey, yani. Spencer Dinwiddie bilgiseli.
Aynen. Din shit'i bu arada müthiş bir şey yani. Hakaret. Yani hani gerçekten kesin reddi hesabı var abinin. Hani ve şey konusunda da haklı yani. Yani bu sen misin bunu söyleyecek adam yani?
Evet. Evet. Aynen öyle. Kubilay Gökkaya aykırı sorular neden kaldırıldı demiş. Şafoli. Sevgili Sörfet umarım iyisinizdir. Keyifli kayıtlar dilerim. Teşekkürler abi. Umarım sen de iyisindir. Sizce ilk turun en iyi topçusu kim olur? Kimden emeğinize sağlık? Sorusu bu. Sonra tahminleri var. Önce cevabı alayım. Sonra tahminlere geçeyim.
Bir daha söyle.
İlk turun en iyi topçusu kim olur?
Yannis. Çok nasıl bir heyecan verici bir cevap oldu ama.
Çok.
İlk turun en böyle sürpriz oyuncusu, hani deal breaker oyuncusu kim olur? O soru biraz daha eğlenceli bir soru olabilir. O da muhtemelen Jalen Brunson olacak.
Brunson tahmini güzel ya. Ben de Brunson'ı kolay kaçayım. Tahminleri de şöyle abi. Bucks 5 maçta, Celtics 4 maçta, Sixers 5 maçta, Knicks 7 maçta, Denver 4 maçta, Lakers 6 maçta, Kings ve Phoenix de yine 4-2 serileri alır demiş sevgili Şafoli. Sonra da Çağan Hoca'nın bir ince flüdü var. Onu hemen okuyayım. Onu sonra zaten kapatıyoruz. Bitti sorular. Denver 4 maçta gelene vururlar demiş. Memphis Lakers 4-1 Lakers. Lakers çok rahatça geçecek. Steven Anderson kaybı onun kalitesinin kaybından çok daha önemli demiş. Sacramento Golden State 7 maçta Golden State eler demiş. Sacramento net daha iyi takım ama arada acayip bir buraları oynama farkı var diye eklemiş. Phoenix Clippers PG inşallah denemir ama dönse de götürür Phoenix 4-2 bence demiş. Milwaukee X'te Bulls gelirse 4-0, Heat gelirse 4-1 olur. Yani 30 dakika falan oynar. Maçlar öyle rahat seri olur. Boston Atlanta 4-0. Aynı şekilde Tatum Brown falan 30 dakika oynarlar. Tek atar Celtics. Philadelphia Brooklyn 4-2 olur ama Sixers çok zorlanacak. Claxton biraz daha size olsa geçerli turu Brooklyn demiş. Yani bence Sixers, yani Nets'in önündeki sıkıntı Claxton'ın daha biraz daha size olmaması değil bence. Yani o konuda hocaya katılmıyorum diyeyim. Onun dışında Cleveland Knicks'e tahmin yapmak ciddi zor ama ev sahibi, hem ev sahibi avantajı var hem bence serinin en iyi oyuncusuna sahip Donovan Mitchell. O yüzden 4-3 Cleveland diyelim ama müthiş keyifli olacak seri diye de ekleyip bitirmiş.
Evet, herkes New York serisinde bu kadar yüksek olduğuna göre 4-1 bok gibi falan bir seri olacak.
Değil mi? 2 sene önceki Atlanta serisi gibi olacak.
Aynen aynen.
Bu arada az önce haber düştü abi. İlk maçı, ilk maçtan önce kendisini deneyecek şey Julius Randle. Bu da seri için güzel haber tabii.
Evet, seri için güzel haber.
Abi bitirdik.
Aynen. Ağzına sağlık.
Dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu arada
dinleyicilere geçen podcast'te gösterdikleri etkileşim için teşekkür ederim. Ama bakın 2 buçuk saatteyiz neredeyse. Hani ne yok 2 saate yeni geliyoruz. Pardon şimdi baktık. Hani o kadar eylemişsiniz sizi. Etkileşimi boş geçmeyelim. Rica ederim.
Diyelim ve bölümü bu şekilde bitirelim.
İlk 2 maçtan sonra inşallah önümüzdeki hafta salı gibi falan görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.